Evet, herkese merhabalar. Ben Semih, Okan ve Furkan'la beraber bugün bir konuğumuz var. Tavuk Pod'un alanında uzman kişilerle bir araya gelip yoğun istifadeli pek faydalı her derde deva formatı birebir Tavu'da ilk konuğumuz Ahmet Melik Subaşı. Hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim. Bu kadar güzel, parlak, pırıl pırıl ve gayretli bir üçlünün yapmış olduğu bir podcast'i ilk konu olarak böyle takdim edilmekten. Vallahi böyle bir abartı buldum biraz, sağ olun. Teveccühünüz deyip hoş bulduk diyeyim.
Estağfurullah. Bunların hiç abartı olmadığını bu kaydın ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacağını ben düşünüyorum. Buna da eminim ama önce isterseniz Sayın Ahmet Melik Subaşı kendinizi bir tanıtın. Sizi tanımayanlar olabilir. Ondan sonra sohbetimize geçelim.
Ya ben basit olarak kendimi aslında iletişimci diyorum. Yani hayatımı aslında iletişimden kazanıyorum ve bu iletişimciliğin yani işte şu an yaşım 35'e bastı. 34 doldu, 35'i dolduruyoruz. İşte 18-19 yaşımdan beri iş hayatının içindeyim. Bunun neredeyse tamamı iletişimle haşır neşir olarak geçti ve önemli bir kısmı da spor iletişimiyle haşır neşir olarak geçti. Üniversite zamanlarında dergicilik eskiden var olan, şimdi sadece oğlumu aldığım küçük çocuk dergileri ve diğer takip ettiğim birkaç dergi var ama basketbol dergiciliği adına çok fazla yaşayan bir şeyden birkaç tane güzel örnek dışında söz edemiyorum. Güzel zamanlardı. Dergicilikle başlayan, devamında gazeteyle devam eden, işte arada radyo, televizyon gibi deneyimler vesaire, hepsini tek tek saymayayım ama sonrasında da hani böyle beni iyi ölçüde mutlu eden deyip bir gazetecilik serüveninden sonra Türkiye Basketbol Federasyonu başladı. Bir 4 yıl kadar orada yer aldım. Sevgili Okan'la da o zaman tanıştık. Daha doğrusu Okan beni bulmuş bulundu ve ben de öyle biriyle tanıştığım için son derece mutlu oldum. Beraber güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Kurmuş olduğumuz Basketbol Süper Ligi için bir gönüllü ekipte. Federasyonda ben daha ziyade Süper Lig'in basın iletişiminden sorumlu olarak çalıştım. Aynı dönemde NBA'in Türkiye iletişim ekibinde yer aldım. NBA'in Türkiye'de yaptığı, gerek sosyal medyada, dijital medyada iletişim olsun, gerek Türkiye'de yapmış oldukları bazı etkinlikler, eventler olsun, elimden geldiğince yer almaya çalıştım. Son 3 yıl biraz daha spor medyası, spor iletişimi biraz daha ikinci plana düştü. Teknoloji alanında, daha ziyade Endüstri 4.0 dediğimiz alanda belli yatırımlarımız, belli başlangıçlarımız oldu. Onları takip etmekle meşgulüz ama hani bir laf vardır, basketball never stops diye. Top hakikaten bir sekmeye başladı mı hiç durmuyor. Duracak gibi de gözükmüyor. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bir şeyler yapmaya, söylemeye çalışıyoruz.
Yani aslında siz hem Türkiye'de basketbolu hem de NBA basketboluyla yakından ilgili birisiniz.
Aslında NBA'ciyim. Yani hep öyleydi, her zaman öyleydi. Ama tabii bir taraftan da ülkemizde basketbolun var olmasında ve büyümesinde öncü kurum olarak faaliyet gösteren bir kurumdan Süper Lig gibi, ki o dönemde ciddi bir büyüme eğilimindeydi. Yani bana Basketbol Federasyonu'ndan iş teklif gelme sebebi Süper Lig'in ayrı bir direktörlük olarak Ligler Direktörlüğü'nden ayrılıyor oluşuydu. Orada öyle bir devinimin içerisinde yer alıyor olmak ben NBA'ciyim deyip reddedeceğiniz bir şey değildi. Güzel de bir serüven oldu benim için. O sebeple evet, total olarak genelde NBA'ci olsam da basketbolun içindeyim diyebilirim.
Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi demin Türkiye Süper Ligi hani o zamanlar diye başlayan bir cümleniz oldu. Dolayısıyla aslında şimdi Türkiye Süper Ligi'nde zaman içerisinde özellikle değerinde ve pazarlamasında bir düşüş var gibi görünüyor. Bu konuda neler söylersiniz bize? Yani sanki ben şöyle hissediyorum. Mesela sanki bundan bir 5 sene önce işte 2014'te, 13'te, 12'de, 15'te Türkiye Süper Ligi daha fazla kişinin ilgisini çekiyor, daha fazla izleniyor ve daha fazla yatırım alıyor gibiydi. Bu sadece benim hissiyatım mı yoksa gerçekten böyle bir durum var mı?
Yani korkarım var ya. Yani ben o dönemde bugünlerin hani geleceğini böyle öngörüyorum demeyeyim ama çok abartılı olur, ama ya şunu söylediğimi çok net hatırlıyorum ve bunun mücadelesini verdiğimi hatırlıyorum. Şimdi hatırlarsınız işte bu 2014-2015 sezonu Süper Lig'in ayrı bir direktörlük olarak ele alınması iyi bir şeydi, fikir ve iyi bir projeydi. Şimdi bu noktada biraz daha ileride derinlemesine girdiğimiz zaman orada çok net bu ayırdı yapmak istiyorum ama baştan peşinen söyleyeyim. Bir bakış açınızı ve bir ligin yönetimiyle, idaresiyle ilgili temel stratejinizi çok net bir şekilde seçmiş olmanız gerek. Yani sizin liginiz ulusal, fazla ticari kaygısı olmayan, milli takıma sporcu yetiştirmeyi ve yerli oyunculara süre vermeyi hedefleyen, kendi çapında bir ligse bu bir stratejidir. Seversiniz, sevmezsiniz ve bunun arkasında durulur. Bunun bir misyonu, vizyonu vesairesi olur. Ve edersiniz. Şeylerini, hedeflerini, amaçlarını ulaşıp ulaşamadığını dönem sonlarında incelersiniz. Bununla birlikte bir de yok arkadaş, hayır, bu benim için ticari bir ligdir. Ben bunu bir ticari lig gibi görüyorum. Ben buraya sponsor çekeceğim, iletişim mekanizmaları çalıştıracağım. Bu işin işte iletişimine, pazarlamasına vesairesine kıymet vereceğim ve ben rekabetçi bir ticari platform olacağım demek ayrı bir tercihtir. O da bir misyon, vizyondur ve onun da arkasında durmayı gerektiren belli şeyler vardır. Ben federasyonda 4 yıl kaldım. 3 farklı başkanla çalıştım. Bu kadar kısa bir sürede 3 farklı başkan yönetim tabii ciddi manada istikrar sorunu demek. Ama herhalde orta dönemde 2016'larda falan kendimizi ESPN'de İspanya Ligi ile birlikte, ACB ile birlikte NBA'den sonra en iyi 3 lig arasında görmek, Euroleague de dahil olmak üzere güzel zamanlardı diye hatırlıyorum. Şimdi bunun tabii farklı bakış açıları, farklı kolonları, sütunları var diyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Süper Ligi ticari olarak ele almak bence doğru. Yani ben olsam ben de böyle yapardım. Ama bazı trenleri de zamanda yakalamanız gerekiyor. Şimdi ben NBA ile ilgili bir örnek vereyim. Bunu böyle sohbet ortamında her zaman söylüyorum ama bu benim çok hoşuma gidiyor. NBA bir şirket. NBA emeği bir şirket ve NBA'in tanımı nedir dediğiniz zaman açılımı National Basketball Association. Ama buradaki gibi tüzel bir şey değil bu. Daha ziyade bir şirketten söz ediyoruz ve bu şirket kendini A Global Media and Entertainment Company diye açıklıyor. Yani küresel bir medya ve eğlence işi. Yani bu tanımın içerisinde basketbol, top, pota, Michael Jordan, LeBron James falan yok. Bu bir tamamen nasıl izlenebilecek, ilgi görebilecek bir içerik yaratırım. Bu içeriği nasıl billboardlarda, televizyonlarda, sosyal medyada, orada burada gösteririm? Nasıl bundan medya çıktısı elde ederim ve bunu nasıl katma değere çeviririme bakan bir şey. Yani yarın öbür gün biz vazgeçtik. Bu tabii abartı bir örnek ama tasvir etmek açısından söylüyorum. Biz vazgeçtik. Bundan sonra oyuncular potaya top değil, frisbee atacaklar, tutmaya çalışacaklar. Bu daha zevkli, bu daha çok izlenebiliyor diyebilirler. Biliyorsunuz Amerika yani kapitalizmin göbeği işte. Super Bowl'da bir devre arası reklamının saniyesinin ne kadar olduğunu falan medyada okuyorsunuz, görüyorsunuz. Yani şimdi NBA'de de yıllık ciro 8 milyar dolar idi en son baktığımda ve hedef 2025'te bunun 15 milyar dolara çıkarılmasıydı ve bu hedefe nasıl gidileceği de çok netti. Yani 3 yıllık 8 milyar dolarlık yayın anlaşması vardı adamların. Buradan nereye gideceğim? Şuraya gideceğim. Yani biz böyle bir şey belirlediğimiz zaman mesela ilk gündeme gelen konu yabancı kuralı oldu. Yerli oyuncular kumda mı oynayacak falan hatırlarsın o 2014'leri vesaireleri. O şey şununla kırıldı. Ya ben rekabetçi bir lig oluşturmak istiyorum ve gitmek istediğim istikamet belli. Ben burada pasaporta bakamam. Burada ben yerli oyuncu sahada kesin olmalı gibi bir kloz koyup oyunculara abartılı kontratlar verip veya işte süreler verip falan gibi şeylerle uğraşamam. Ben pasaporta bakmam. İyi oynayan gelir formayı alır durumu var. Ve yine NBA'ye gidersen bugün NBA'de 100-120 tane aşağı yukarı yabancı oyuncu var. Bugün NBA'in MVP'si bugün yarın bence bir sapma olmasa açıklanırsa Nikola Jokic olacak. Dolayısıyla ben pasaporta bakılmadan oyuncunun oynayacağı, dünyanın her yerinden oyuncuların gelebileceği rekabetçi ve göz önünde bir ticari değeri yüksek bir lig tahayyül etmiştim. O yolculuğa girdiğimiz zaman. İyi de yol aldık, güzel de gittik. Film nerede koptu diye sorarsan. Yani koptu demeyeyim tabii. Böyle çok
Sekte mi oldu diyelim.
ya bilmiş konuşmak konuşuyor gibi olmak da istemiyorum. Ama bir taraftan da belli süreçlerin içinde bulunup belli şeyleri o gün de söyledim. Söylemiştim diyebilecek payaya da aşağı yukarı biraz sahip olduğumu düşünüyorum. Ya o dönemde şöyle bir şey vardı. Gerçek anlamda Türkiye Ligi Ya şöyle düşünün, bir lig var, 16 takım var. İnanılmaz rekabetçi bir lig. Son haftaya kadar gidiyor. Okan sen hatırlarsın o sezonlarda bizim ekipte sen de vardın. Son haftaya kadar giden bir lig. Son hafta son yani son haftanın fikstür planlamasını yaparken maçları aynı saate koyuyoruz. Çünkü kimin düşüp kalacağı o zaman belli. Playoff'a gidecek son 1-2 takım o zaman belli oluyor. Korkunç rekabetçi bir lig var. Zaten o yabancı kuralı ile ilgili tartışmalar da ligin geldiği o rekabetçi seviyeden sonra azalarak kayboldu gitti. Diğer tarafta bu ligden 4 tane takım Euroleague'e gidiyor. 4 tanesi Euro Cup'a gidiyor. 2 tanesi de o zamanlar Euro Challenge'a gidiyor. Sonrasında Basketbol Şampiyonlar Ligi çıktı falan. Dolayısıyla bir de ek olarak siz bu ana iki faaliyetin yanı sıra takımlara Türkiye Kupası organizasyonu yaptırıyorsunuz. Ve galip gelen takımlarda bir de artı olarak tek maçtan ibaret bir şey de olsa Cumhurbaşkanlığı Kupa finali oynuyor. Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Aslında Basketbol Süper Ligi, G Lig'in yani bugün NBA'in geliştirme liginin bugünkü kadar gelişmediği noktada çok önemli bir fırsata sahipti. NBA'ye gitmek isteyen Avrupalı ya da Amerikalı diğer oyuncular için bir test platformu haline gelmişti pratikte. Belki de teoride bunun adı konulmadı ki ben çok istedim NBA'den dirsek temas halinde çalıştığım özellikle iletişim, pazarlama falan gibi departmanlardan meslektaş diyeyim ama onlar çok daha uzman seviyede kimselerle bir araya gelip onları federasyona davet etmeye çalıştım. Belli ortaklıklar oluşturmaya çalıştım ama dediğim gibi hani benim içinde bulunduğum dönemde çok fazla yönetim değişimi olduğu için bazı şeyler masada kaldı maalesef. Ama bu noktada çok ciddi pratikte bir Basketbol Süper Ligi'nin test platformu olma durumu vardı. Yani Bielisalar, Bogdanovic'ler, efendime söyleyeyim Cediler, Furkanlar, bugün
Cambridge'ler.
yolu Cambridge'ler, Ekpeyudohlar vesaire yani NBA'de olmayanlar için bir downgrade platformu. NBA'ye gidebilecekler için de bir test platformuydu. İşte Bogdanovic çok güzel örnek. 4 yıllık 70 milyon dolar kontratı var. Bielisa güzel örnek. Euroleague'de MVP oldu. Türkiye'de ve Fenerbahçe'de kalıcı izler bıraktı. Diğer Bogdanovic, Bojan Bogdanovic bugün NBA'de tüm seriyi 30 takım arasında tüm sezonu galip tamamlayan takımın kilit oyuncusu. Geçen 48 sayı attı. Yani bu gibi birçok oyuncu için BSL çok ciddi bir test platformu haline gelmişti. Hatırlarsınız BSL maçlarına şimdi görevde değil ama o dönemde mesela Philadelphia 76ers koçu Brett Brown'u görürdünüz tribünde. Adam izlemeye gelmiş Furkan'ı ya da diğer oyuncularını
Steve Nash'i
vesaire.
görmüştük.
Onunki biraz turistik bir ziyaretti. olağanüstü bir gündü ya. O şimdi konuştuğumuz konunun içinde çok magazinel kalır ama ona bir parantez belki açarız. Benim için çok ciddi hatırası olan süper bir gündü o. Diğer tarafta işte bakıyorsunuz temsilcileri geliyor. Bildiğiniz var, bilmediğiniz var. Sayın Maurizio Gerardini'nin girişimleri var. Oradan buraya çekmiş olduğu belli bağlantılar var. Yani NBA'in gözünün üzerimizde olduğu bir noktadaydık. Ve bu çok iyi bir fırsat. Diğer tarafta eş zamanlı olarak o zamanlar dolar euro kuruna açın internetten bakın 2015'te 2016'da dolar euro kuru neymiş diye. 5 yılda 4 5 yılda 5 farklı şampiyonun çıktığı bir ligdik. O da var. Yani eskisi gibi Efes Ülker hegemonyası kırılmıştı. İşte bir Karşıyaka'nın, bir Beşiktaş'ın, bir Galatasaray'ın falan şampiyon olduğu bir periyodun içerisine girmişti BSL. Ve dolar euro kuru da müsait olduğu için takımlar iyi bütçelerle iyi kadrolar kurabiliyorlardı. O dönemde şöyle bir şey söyledim. Bu güzel bir şey. Musluklar akıyor. İşlerimiz tıkırında. Okan sen de vardın hatta. 2016 All-Star'ın galasını hatırlıyorsun değil mi?
Evet, Kadıköy'deki,
Levent'te otelde
Ataşehir'deki.
yaptınız. Hayır şey diyorum.
Yok,
Esas
turnuva
organizasyon değil.
Ataşehir'deydi.
Hayır, bir gün
Galası,
öncesinde gala
tamam,
yaptık ya.
galası. Doğru.
Herkes bayramlıkları giyip geldi herkes. İçeride yensin içilsin durumu falan. Ne kadar şatafatlı güzel günlerdi. O günler için dedik ki ya bunlar çok güzel şeyler. Çok güzel işler yapıyoruz. Çok keyifliyiz, gururluyuz, mutluyuz falan ama bunun sürdürülebilir olması bu şekilde pek mümkün değil. Çünkü yani dolar euro yükseliyor ve daha iyiye gidebileceğine dair o dönemde de pek fazla bir işaret yoktu. Bu bir tehlike, bu bir risk. Diğer tarafta bakıyorsunuz, siz iyi durumdasınız. İtalya, Yunanistan gibi basketbolda, Avrupa basketbolunda köklü ekole sahip ülkeler sıkıntılı zamanlar geçiriyorlar. Özellikle Yunanistan'ın ekonomik krizi falan ciddi manada olumsuz etkiler yaratmış. Onun da öyle gitmesi mümkün değil. Onlar da bir yerde toparlayıp yeniden topa girmeye başlayacaklar. Bir tarafta Fransa basketbolla ilgili ya bizim çok önemli potansiyellerimiz, oyuncularımız var. Bunu takımlar seviyesine taşısak ya diyor. Tony Parker geliyor, elini taşın altına koyuyor. Azveli satın alıyor, yatırımlar yapıyor. Diğer tarafta Almanlar ya biz futbol ülkesiyiz, basketbolla ne işimiz var algısını kırmış. Gümbür gümbür salon yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bugün Almanya'da Alman kulüplerinin Euroleague seviyesinde falan geldikleri rekabetçi seviye de ortada. Ya
Yani
gümbür
en
gümbür gelen bir şeyler
basitinden
var.
Bayern Münih tek blokla elendi Final Four kapısından mesela.
Gibi yani. Dolayısıyla hani ben her zaman şunu söyledim. İyi bir noktadayız. Musluk akarken kovayı doldurmamız, belli yatırımlar yapmamız lazım. Ve bu yatırımları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Yani o iyi yatırım geldi. İşte çok iyi para koyduk kasaya da değil. Gelen parayı da işe yatırmak lazım. Bu noktada ben son Hilal Türkoğlu yönetimi geldiği zaman ya açıkça söylediğim şey şuydu. Yani politik background'a da çok kuvvetli bir şekilde geldi Hidayet Başkan. Yani hem kendi kariyer künyesi, hem buraya geliş vizyonu, hem politik background'ıyla masaya çok güçlü oturabileceği bir pozisyon vardı. Ve ben o dönemde dedim ki ya hani eğer yayıncı kuruluşla anlaşma yenilenecekse tüm bu imtiyazlar en iyi şekilde kullanılmalı, tüm bu krediler en iyi şekilde kullanılmalı. Ve futbolun bu kadar 600 milyon civarı bir yayın geliri, yayın parası aldığı noktada basketbolun da en azından bir 20 milyonu kasaya koyabilmesi lazım. Daha sonra da gelen bu parayı içeride en iyi şekilde iletişim yaratabilmek, hikaye yaratabilmek adına işletmek lazım. Benim öngörüm buydu maalesef. Bu şu ya da bu sebeple olmadı. Bunu da burada niye olmadı falan gibi hayıflanır gibi söylemek istemiyorum. Şikayet eder gibi ya da sitem eder gibi söylemek istemiyorum. Çok farklı dinamikler var. Kolay işler değil. Ama gönlümden geçen istediğim buydu. Çünkü eğer az önce bahsettiğim ayırttan ticari olanı seçtiyseniz bütün olayınız hikaye. Yani bir hikaye yaratmanız, bir iletişim mekanizması çalıştırmanız ve ertesi gün insanlar okula, işe, arkadaş toplantılarına, kahveye, şuraya buraya gittiği zaman dün akşam gördün mü ne oldu diye sizden bahsetmeli. Bu hikayenin illa basketbol olması, son saniye basketiyle bir şey kazanılması şu bu değil. Arkadaşım bana diyor ki mesela, abi diyor dün akşam diyor Philadelphia maçını seyrediyorum. Ya tribünde diyor teşrifatçı adamı gösterdiler molada. Adam bir dans etti inanamazsın diyor. Ya o adam profesyonel dansçı zaten. Ve o tamamen bir kurgu falan. Hani bu şey gelebilir ama güzel abi günün sonunda insanları eğlendirmek ve o adama bunu söyletebilmek için var bu. Ben bu tip kurgulara da karşı değilim. Veya abi işte 150 kilo Tosun gibi bir çocuk çıktı. Orta sahadan geldi. Basket attı. 75 bin dolar kazandı. LeBron James koştu ona sarıldı. Yerde yuvarlandılar. İnanılmazdı ya falan diye. Hala o şeyi izliyoruz. O jeneriği izliyoruz. Birçok hikaye var. Yani basketbolun olmadığı yerde de var hikaye. Geçen hafta Hall of Fame vardı. İşte Tim Duncan, Kevin Garnett, Vanessa Bryant falan kürsüye çıkıp bir bir konuştular. Ya oradan bile ertesi gün ya abi gördün mü diye bahsettiğimiz bir sürü parantez çıktı. Bu tarz bir yönetimi benimsediyseniz yatırımınızı tamamen iletişim üzerine yapıp iletişim mekanizmalarını çalıştırır bir şekilde kurgulamanız lazım. Ya maalesef o tren kaçtı. Bugün işte dolar kuru, euro kuru ortada. Takımların bütçeleri ortada. Bugün niye olmuyor diye sorma şansınız yok. Niyesi çok ortada. Yani takımların bütçeleri çok düştü. Gerçekten zorlanıyorlar. Ona rağmen yine öyle veya böyle Final Four'a bir takımımız gitti. İkincisi çeyrek finalde elendi falan. Ya umarım hem ekonomimiz hem de basketbolumuz daha da iyiye gider. Umarım bir daha öyle bir fırsat gelir. Ne zaman gelir bilmiyorum. Ve umarım bu defa o fırsat geldiğinde bolluk varken doğru yatırımları yapabiliriz.
Şimdi bu güzel dileklerin üstüne ben farklı bir iki konuya değineceğim. Daha doğrusu iki soruyu bir arada sormak istiyorum. Şimdi 1980'lerde, 90'larda veya 2000'lerde oynanan basketbolla şu an oynanan basketbol çok farklı seviyelerde. Oyun daha çok hız kazandı mesela. Bu jenerasyon değişimi ve dinamizm sayesinde milli takımın geleceğini sen nasıl görüyorsun abi? Her şeyden önce bir olimpiyat elemeleri var. Ve milli takım bunu hak kazanırsa olimpiyat elemelerindeki sence şans nedir?
Ya bununla alakalı tabii basketbolun değişimi çok bence bambaşka bir podcast konusu bile olabilir. Yani spacing dediğimiz 3 sayılık atışların çok önemli olduğu, 10 sene öncesine kadar denemeniz halinde koçtan dayak yiyebileceğiniz bir şutun niye atmadın, atsaydın ya dediğimiz bir, yani logodan şut sokuyor. Atıyorlar ve sokuyorlar adamlar. Özellikle işte Stephen Curry, Damian Lillard son play-in maçında LeBron James'in attığı olağanüstü üçlük falan gibi şutlar artık norm haline geldi. Diğer tarafta işte 4 tane kısa ve hepsi şutör. Bir tane uzun, işte Rudy Gobert örneğinden gidersen Utah Jazz'in ve ya, olabiliyorsa bir iki tane delici guard, Mike Conley, Donovan Mitchell ve yarattıkları dominasyon. Ortada Utah gibi hani çok popüler göz önünde olmayan bir franchise'da bile nasıl işlediğini görüyoruz. O ayrı bir konu. Milli takıma dönersek, yani milli takımla ilgili hep gönlümde olan bir şey var ve artık bunun olması lazım. Mesela bu futbolda oldu ve bununla alakalı çok mutluyum. Ya futboldan ve yani insan milli takımdan soğur mu? Bir ara ciddi ciddi soğumuştum ya. Yani o milli takımın ne yapıyor bunlar dediğimiz, bir maçta aslan kesilip öbür maçta kedi kesildi. İşte içeride şimdi ismini zikredip şey yapmayayım, polemik yaratmayayım ama ne oluyor abi dediğimiz, abilerin, kardeşlerin cirit attığı tuhaf tuhaf bir kahvehane ortamı vardı. Bu nokta da hem Şenol Güneş'e hem de Emil Ceyhan Lüçescu'ya, ki ben çok bir futbol adamı değilim ama bu benim gibi ikinci, üçüncü katmandan bu işi seyreden biri için bile görünür bir başarı. Öyle bir noktadan bugün Türk futbol ekolü yaratmış durumdayız. Yani hani vardır ya, İtalyan futbolu şöyledir, İngiltere futbolu böyledir, Alman futbolu şöyledir falan gibi belli karakteristikler vardır. Türk futbolunun bir karakteristiği olmaya başladı. İşte sert stoperler, önde basıyorlar, işte kanatlar hızlı, forvetler bitirici falan. Hani Türk milli takımının bir karakteristiği var bugün ve bugün o yüzden sen Fransa'yı da yenebiliyorsun veya İtalya ile eşleştiğin zaman İtalyanlar o Türkler geliyor aman falan diyebiliyorlar. Artık gazla, motivasyonla gitmiyorsun. Bu güzel bir şey. Bunu basketbola bir şekilde bizim yansıtmamız lazım. Yani işte hep vardır ya, Sırp basketbolu vardır, işte İspanyol basketbolu vardır falan, bu Yunan basketbolu vardır. Bunların içerisindeki kadrosundaki oyuncular ya da koçlar kim olursa olsun bazı temel şeyleri vardır. Yeri hiç değişmeyen demirbaşları vardır karakteristik olarak. Bizim o tarz bir şey yaratmamız lazım. Eğer bunu yapamazsak ne oluyor? Sen rüya takımı zorluyorsun, sonuna kadar getiriyorsun. Ne oluyor ya, hani Amerika'yı yeneceğiz galiba falan dediğin Doğuş Balbay serbest atışları soksa Amerika'yı yeniyorduk. Hatırlayın. Bir sonraki maç ne oldu? Sapır sapır döküldük 4-5 gömlek düşük bir takıma karşı. Devamında da ne oluyor abi dediğin zaman da Amerika maçının etkisinden çıkamadık. Böyle bir profesyonellik yok. Yani ben çocukların emeğine saygısızlık etmek istemem ama bitmiş gitmiş bir maçta kalmak, bir sonraki maçta Amerika'nın direğinden dönüp öbür maçı kaybetmek falan karakteristiği olan bir takımı yapacağı bir şey değil. Mesela bunu bir dönem sevgili Aydın Örs, devamında Bogdan Tanjević falan biraz oturtur gibi oldular. Kendi seçmiş oldukları, budur dedikleri bir basketbol kimliği vardı ve bu kimliği oturtmaya çalıştılar. Başarılı oldukları zamanlar oldu, olamadıkları zamanlar oldu ama Türkler şöyle basketbol oynuyor dediğin bir oyun karakteri, profili ortaya çıkmaya başlamıştı. Şu an bence biz bundan yoksunuz. Yani işte hadi Cedi, hadi Furkan, hadi biriniz bir momentum yaratın. 2-3 basket üst üste bulalım. 2 hücumdan rakibi boş döndürelim. Yani hadilerle, hoppalarla olacak bir şey değil. Gerçek manada 20 sayı önde de olsak, 20 sayı geride düşsek, istikrarlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde oynadığımız bir basketbol lazım. Bunun için de özellikle koç konusunda doğru bir tercih ve biraz da istikrar lazım. Şimdi biz bir taraftan şeylerle uğraşıyoruz. İşte Ufuk abi gidiyor, Orhun abi geliyor falan. Devamında işte daha önceden milli takımda çalışmış, önemli başarılar elde etmiş bir antrenör. Milli takım maçını izlemeye geldiği zaman VIP'ye protokol alınmıyor da tribünün bilmem kaç numarasına gönderiliyor falan. Yani bunlar değil ama dediğim gibi bir ekol oluşturmak, özellikle bir jenerasyon yakaladığınız zaman işte böyle Alperenler, şey Muslar alttan gelip yukarıda Furkanlar, Cediler falan olgunlaştıkça bir kimlik oluşturmak bence lazım. Onun dışında her şey olabiliyor, işte olimpiyatlarda ne yaparız bilmem. Aranızda öngörüsü olabilen var mı? Yani havasını bulduğu zaman Amerika'yı zorlayan neredeyse. Hiç öyle ama bir diğer tarafta da İsveç'e de yenilebilir. Oldu yani, gördük. Hani o yüzden O yüzden bizim takım şudur ve şunu yapar demek bence çok kolay bir şey değil.
Yani şu an takım Ornella ile beraber bir nevi kimlik arayışını devam ettiriyor gibi görünüyor. Yani bir kimlik elde etmeye çalışıyor. Bir oyun kimliği. Bir oyun formatı.
Umarım başarılı olurlar yani. Hani
İnşallah.
böyle bazen olumlu konuşacağız, bazen olumsuz konuşacağız ama o hava atışı yapıldığı zaman da hepimiz için zaman duruyor işte. Hop oturup hop kalkıyoruz. O içimizdeki hem vatansever hem basketbol sever tüm duygular nabzımızı 200'e çıkarıyor. İnşallah başarılı olur. İnşallah oynadıkları tüm maçları kazanırlar. Madalya getirirler. Hep gönlümüz hep o yönde ama hani teknik olarak ne söylersin dersen benim nacizane yaklaşımım bu şekilde.
Şimdi jenerasyon değişimi dedik, basketbolun hızlanması dedik. Şimdi bu sezon Beşiktaş bir hamle yaptı. Hepimiz bunu gördük. Sezon başında herkese şapka çıkartıp alkışladı bunu. Beşiktaş kapanmakta olan Bandırma Kulübü'nün yerli oyuncularını aldı. Çok da cüzi bir bedelle aldı. Ve bu şekilde düşen bütçeyi bir nevi sübvanse etmiş oldular.
Evet.
Ve bu
Önemli
gençlik
bir
açısından
fırsat.
aslında bu bir yıllardır çok yani herkesin söylediği yapalım yapılır yapmamız lazım dediği ama bir türlü uygulamadığı bir şeydi. Bunu Beşiktaş cesaret etti bir şekilde bunu denedi ve tuttu. Yani bence bu tuttu. Şimdi çocukların gösterdikleri performans zaten ortada. Alperen Şengüz bugün en fazla konuşulan yerli oyuncular ve muhtemelen ikisinin de geleceği NBA. Yani burada sanırım hepimiz hemfikiriz. Peki Türk basketbolunda bu örnekleri çoğaltmak için izlememiz gereken yol neler? Yani her kulüp sıfırdan bir kapanan bir kulübün oyuncularını alamayacağına göre ne yapmak lazım? Altyapıya nasıl eğilmek lazım mesela?
Ya tabii bu altyapının konusu biraz. Öncelikle Alperen şahane bir sezon çıkardı. NBA draftında ilk turdan hatta bazı projeksiyonlara göre çok yukarılarda bir yerden gitmesi bekleniyor. Şeyh Muskeza üstüne koya koya geldiği noktada A milli takımın çok sağlam oyuncularından biri haline evrilmiş durumda. Diğer tarafta Sadık Emir, Furkan vesaire de çok iyi iş çıkarıyorlar. Dolayısıyla bu da tabii Beşiktaş'a da yansıdı. Orada o noktada Beşiktaş akıllıca bir hamle yaptı. Diğer tarafta tabii bununla alakalı işte hani az önce söyledim ya olaya ticari mi bakıyorsunuz yani nasıl bir vizyonunuz, hedefiniz var diye. Banvit ne yaptığını çok iyi bilen bir organizasyondu. Bu noktada ne istediğini daha doğrusu iyi bilen bir organizasyondu. Yani Banvit çıkıp ben yüksek bütçeler harcayacağım ve bu bütçelerle çok üst düzey rekabetçi oyuncular getirip şampiyonluklar şunlar bunlar kazanmak istiyorum konusunu önceliklendiren bir kulüp değildi. Elbette başarılı olmayı da istiyorlardı. Orası ayrı. Ama Banvit'in en temel hedeflerinden biri altyapısından yetiştirdiği oyuncularla üst seviyelerde, A takım seviyesinde hem oyuncunun bireysel kariyeri hem de takım olarak güzel bir şeyler yapabilmekti. Dolayısıyla aşağıdan fabrika gibi oyuncu yetiştiriyordu onlar. İşte o dönemler
Yani
hatırlarsınız. Banvit'in
antrenör de yetiştiriyorlardı.
evet. Yani hatırlarsınız o dönemler Banvit'in o işte tesislerine, o koğuşlar, yemekhaneler, o disiplin falan hep güzellemeler yapılırdı. Bununla alakalı güzel içerik çalışmaları falan yapılırdı. Onun da meyveleri öyle veya böyle alınıyor. Şimdi bazı oyunculara elbette şöyle bir şey var. Yani sizin havuzu büyütmeniz lazım aslında. Daha fazla oyuncuya basketbolla tanışma, basketbolu oynayabilme imkanı sunmanız lazım ve bu havuz ne kadar büyürse, siz ne kadar bilet alırsanız piyangoyu vurma olasılığınız o kadar yükselecek. Yani siz 10 tane sporcu yetiştirirseniz aralarından bir Alperen bulmanız onda bir ihtimal. Kolay bir şey değil ama diğer tarafta 100 tane oyuncuya erişiyorsanız altyapı faaliyetleriniz o kadar kuvvetli olabiliyorsa o olasılığı aynı oranda arttırmış oluyorsunuz. Ben hep şeyi düşünmüşümdür ya sadece basketbolla sporla futbolla ilgili değil genel olarak yani düşünsene mesela sen Cristiano Ronaldo'sun yani o isim soy isimle doğmuş Portekizli bir çocuksun ve öyle bir yerde doğdun büyüdün ki yani futbol topuyla tanışma şansın çok fazla yok veya çok kısıtlı imkanlar var atıyorum Bangladeş'te bir köyde doğdun yani hep bakıyoruz işte İspanyol futbolcu çıkıyor İngiliz çıkıyor. Küçücük Sırbistan'dan tenisçisi, basketbolcusu, futbolcusu vesairesi çıkıyor. Hiç görüyor musun mesela şimdi Bangladeş ne bileyim Burkina Faso'dan bir oyuncu çıktı, dünyayı kasıp kavurdu dediğin bir durum var mı? Yok. Hiç mi yok orada yetenekli çocuk? Yani hani arada piyangoyu vurmuş oyuncular var atıyorum. Birisi gitti Joel Embiid'i buldu Kamerun'da. Ama bununla mı sınırlı? Hiç mi yok o kadar büyük nüfusun içerisinde sence herhangi bir sporda veya herhangi bilimde, sanatta başka bir şeydi başarılı olabilecek potansiyelli bir şey yok mu ya? İnsan çok tuhaf bir olgu abi. 7-7,5 milyar insan var. Her birinin parmak izi birbirinden farklı. Bu bence yaradanın sana sen teksin, bir tanesin, eşsizsin. Senin bir tek yumurta ikizin varsa bile o bile seninle aynı değil. Hani bu İngilizce'de bir kelime var ya unique diye. Eşsiz, benzersiz falan.
İşsizlik.
Unique'sin abi. Evet yani unique'sin. Ve içinde bir konuya dair bir cevher yüksek olasılıkla var. Onu bulamamış olabilirsin. Ben kolay kolay düşünmüyorum. Abi öyle bir adam var ki adamın hiçbir yeteneği yok dediğin birisi var mı dünyada bilmiyorum. Belki eminim vardır ama çok nadirdir diye düşünüyorum. Varsa da bulamamışsındır diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorsun dolayısıyla hani bu biraz ya da şeyler vardır örnekler işte Mehmet Okur basketbolla 14 yaşında tanıştı falan filan gibi böyle örneklerini görürsün. Bu biraz altyapıda çocukları bulmanın ve onları iyi profillemenin bir sonucu bence. Yani bu işin sadece teknik tarafı, abi bu çocuk topa çok iyi vuruyor, çok iyi atlıyor, bunun boyu kesin uzun olacak falan değil. Yani gerçek manada bizim ister futbol konuşalım, ister basketbol, bu işin bilimsel, enformatik tarafına kafayı takmamız lazım. Yani bir antrenörün çıkıp bir çocuğa baktığı zaman hem çocuğun genel anatomisi, fenotipi, genleri, genel eğilimleri, psikolojik altyapısı vesaire. Yani profiling dediğimiz şey. Şeyi belki hatırlayanız vardır ya. Bu menajerlik serilerinin en efsanesi vardır CM3.
3-4.
Championship Manager. 3-4 yani 0-1-0-2 olan benim bildiğim o en efsane olan. Orada böyle oyuncuların karneleri vardı işte. Decisions, Creativity, Bravery falan böyle oyuncunun 20 üzerinden puanlandığı bir karne vardır. Yani o iyi bir profilleme tasviri bence. Bu tarz tasvirleri çok kuvvetli yapabileceğimiz önemli altyapılar oluşturmak. Bunu sadece işte Efes altyapısı, Banvit altyapısı falan da sınırlı tutmayıp çok fazla çocuğa erişip onları iyi profilleyebildiğimiz, iyi yönlendirebildiğimiz, iyi yetiştirebildiğimiz ve burada oluşturduğumuz bu pipeline'ı, bu boru hattını çok uzun tutabildiğimiz, çok daha fazla bilet alabildiğimiz bir şeye ihtiyacımız var. O zaman niye çıkmasın yeni Alperenler, yeni Celiler, yeni Ersanlar, yeni Hidayetler, Mehmetler niye çıkmasın ki? Banvit bu işi iyi yapıyordu. Maalesef hani günün sonunda şirketin hisseleri el değiştirdi, politikası değişti, basketbol kulübü faaliyetlerini geri çekti. Ve buradan olgunlaşmış meyveleri de Beşiktaş biraz tercih, biraz da mücbir gerekçelerle aldı ve planda tıkır tıkır işledi.
Yani burada bir ufak bir parantez açacağım. Semih de Furkan da iyi bilir. Hatta ben sana da bahsetmiştim. Banvit kapanmadan önce bizim Banvit'i alma gibi bir durumumuz da vardı. Daha doğrusu tek süt bandırmayı alma durumumuz da vardı. Görüşmelerde yapmıştık. Bu da ince bir dipnot olsun burada. Yani orayı alsaydık muhtemelen Şeymuz'la Alperen şu an hala da bandırmada oynuyor olacaktı.
Yani evet, evet. Ama ben şeye hep inanırım yani. Sen pekmezi iyi yap, sinek Bağdat'tan gelir olayına her zaman inanırım. Alperen iyi bir oyuncu, Şeymuz iyi bir oyuncu.
Kesinlikle.
Ve bu çocuklar bir yerde bir fırsat buldukları noktada kendilerini gösterebilirlerdi. Nitekim öyle de oldu. Tabii bu noktada yani Ahmet Kandemir'e de önemli bir şey açmak lazım. Yani hem idari hem teknik olarak bu çocuklara bu fırsatı verdi. Ve bu krediyi onlara verdi ve onlar da hakkını verdiler. Hepsi adına mutluyum açıkçası.
Yani ben onları altyapılardan biri takip eden ederim. İzliyordum, biliyordum. Bandırma organizasyonunun başında da Turay Bey vardı. Turay Zeytingöz, ona da saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok sevdiğim bir büyüğümdük.
Bizden
onlar,
de selamlar.
Malum bir Banvit'in çekilmesiyle bir sıkıntı yaşadılar sponsorluk olarak. Bütçe bir anda yarı yarıyadan daha da düşünce gençleri oynatmak zorunda kalmışlardı geçtiğimiz sezon. Ki bu çocuklar Şeyhımız olsun, Alperen, işte Erkan Yılmaz vardı Bahçeşehir'de şimdi. Yani çok iyi performans göstermişlerdi. Zaten bu çocukların bir yerlere geleceği belliydi. Güzel tarafı Beşiktaş gibi bir kulübün, büyük bir kulübün bu çocuklara sorumluluğu vermesiydi. Ve orada dediğin gibi abi Ahmet Kandemir'in scouting'e olan sevgisi, scouting'e olan yaklaşımı sayesinde Beşiktaş bugün belki de 3-4 sezonluk bütçesini bu iki oyuncunun bayağı bedelleriyle kazanabilecek.
Ya geçen bir şey ufak bir sosyal medya dönüme düştü, seyrettim. Altay Bayındır'ın ta altyapıdaki hocası. Yani o Altay orta saha oynamak istiyor. İşte hoca diyor ki hani senin kolların uzun, senden iyi kaleci olur falan. Hani o hikayeyi kısaca özetlediği küçük bir röportaj gibi bir şey vardı. Ya işte bir adamın bakış açısı, vizyonu, deneyimi, kararlılığı bir oyuncunun, devamında bir kulübün ve sonrasında da milli takımın kaderini değiştirebiliyor. Yani bir adamın almış olduğu bir aksiyon, göstermiş olduğu bir basiret, bir sebat neleri nasıl değiştirebiliyor? İşte bu noktada Kandemir'i açtığımız parantez var. Diğer tarafta mesela benim sevdiğim örneklerden Selçuk abi, Selçuk Ernak falan. Yani bazen bir adam gerçekten birçok şeyi kelebek etkisiyle değiştirebiliyor. Dolayısıyla hani az önce hep işte insan kaynağı yatırımı çevresinde konuştuk. Bunu sadece oyuncu olarak düşünmemek, tam aksine bunu total bir yapı olarak düşünüp antrenörüyle, fizyoterapistiyle, psikoloğuyla, iletişimcisiyle total bir yapı olarak düşünüp en iyi şekilde elimizdeki genç nüfusu değerlendirmek lazım. Bence futbolda, basketbolda veya herhangi başka bir branşta Türkiye'de başarılı olabilecek çok fazla sporcu adayı vardır. Bulamamışızdır, görememişizdir. Ailesi aman oku bu işlerle uğraşma demiştir. Ya da başka bir engel girmiştir araya. Yoksa hani Türkiye halkı da tek tip bir millet de değil. Yani tek tip ırka mensup bir millet de değil. Aramızda göçmeni var, yerlisi var, öylesi var, böylesi var. Hani şey olarak, anatomi olarak çok avantajlı olabilecek çok profilde aileler ve onların çocukları var. Yani bu tip yapıları iyi oluşturmak lazım. Bu hattı, bu havuzu büyütebilmek için.
Burada abi ben şöyle bir noktaya parantez açmak istiyorum. Yani Türkiye'nin bütün altyapılarında dediğin gibi çok büyük çeşitlilik var ama senin de parmak bastığın üzere gerçekten altyapıda ya da hani ilerleyen dönemlerde bir antrenörün bile etkisi bir kararı çok etkili olabiliyor. Ben burada bir karardan, kritik bir karardan bahsetmek istiyorum bağlamak istediğim noktada. Geçen sezonun yarıda kalmasından sonra Fenerbahçe'de zannediyorum ki Jelko Obradoviç bir karar verdi. 2020 yazında İstanbul'a geldi, Ali Koç'la görüştü, işte Gerardini ile görüştü, Maurizio Gerardini ile. Gelecek sezon, yani kontratı bitiyordu, gelecek sezon devam etmeyeceğini açıkladı. Yani Fenerbahçe'nin başından Obradoviç gibi çok büyük bir antrenör Avrupa basketboluna, yani hatta işte belki de dünya basketboluna çok büyük etkileri olan, ismi olan bir baş antrenör görevinden ayrıldı. Ve hani burada Fenerbahçe çok hızlı bir aksiyon aldı. Daha doğrusu Gerardini. Sen de daha yani yayının başında bahsettin. Gerardini işte çok fazla, nasıl diyeyim, yakın kaynakları vardı. İnsan erişimi vardı. Hızlı şekilde aksiyon aldı. NBA'in ilk Avrupalı koçu olan Phoenix Suns'ı çalıştırmıştı. Igor Kokoşkov'u getirdi. Zaten Igor Kokoşkov'u da yayınımızı dinleyenler için söyleyeyim. Yani en belirgin olarak Slovenya'nın başında işte Luka Doncic'li, Dragic kardeşlerle, işte Klemen Prepelic'li o kadrosunda görmüştük. Şampiyona kadrosunda başarı kazanırken görmüştük. Sezona bir yapılanmayla başladılar. İşte Edgar Aslanovas geldi, Danilo Bartel geldi, Dyshawn Pierre geldi, işte Lorenzo Brown'u transfer ettiler. Bir çekirdek, hani geçiş dönemi için bir çekirdek oluşturmaya çalıştılar ama bir yerde sanki başarısız oldular. Yani sezona çok kötü başladılar, özellikle Euroleague'de ama sezon ortasında bir Guduric transferi geldi. Ondan sonra biraz daha toparladılar ve bir şekilde çeyrek finale kaldılar. Yani son 17 maçta 15 galibiyetleri vardı yanılmıyorsam. Çok yani istisna bir performans gerçekten. Ancak nefesleri yetmedi bir yerde çeyrek finalde. 3-0 kaybettiler. Playoff'larda en son dün Karşıyaka'yı bir yenmişlerdi. Büyük ihtimalle yani lig finaline, playoff finaline doğru yürüyeceklerdi. Abi bu geçiş dönemi olarak adlandırmak ne kadar doğru, bir ikincisi yani bu noktadan sonra Fenerbahçe'nin Kokoşkov önderliğindeki devam edeceklerdir tahmin ediyorum artık. Çünkü belli bir yol alındı. Yani belli acılar çekildi, belli bedeller ödendi, belli bir yol alındı. Kokoşkov önderliğinde Fenerbahçe'nin yani ileriki projeksiyonunu, geleceğini nasıl görüyorsun?
Şöyle söyleyeyim. Yani burada tabii şimdi işin medyaya yansıyan, taraftara, tribüne yansıyan tarafı illaki koç. Ama ben burada bir Gerardini hayranlığı yapacağım ya. Yani ben burada Gerardinicilik yapacağım. Şu an sabaha kadar, öğlene kadar Gerardini'yi savunacağım ben burada.
İki gün vardı sanırım. İki gün vardı arada. Obradovic'in gitmesiyle Kokoşkov'un gelişinin arasında.
Ya hayır, orada ben tamam, o da başarı falan filan da ben şimdi şuradan gireceğim olaya. Abi Obradovic Fenerbahçe. Obradovic çok büyük koç. Yani bence Avrupa'nın en büyüğü. Bunu zaten çok insan kabul buyuruyor. Genel bir kabul oldu artık bu. Kokoşkov da çok büyük koç. Ayrı. Ben şuraya geleceğim ama. Ya bir basketbol takımını başarılı kılmak sadece parkenin o 28'e 14'lük çizgileri içerisinde olan bir şey değil ya. Yani total bir şeyden söz ediyoruz. Bu noktada bir oyuncunun maaşının zamanında ödenmesi, tesis kalitesi, şu bu falan gibi birçok faktör var. Şimdi hatırlarsınız Obradovic Fenerbahçe'ye ilk geldiği zaman yine pahalı bir kadroyla Euroleague'de oynuyorlardı. Ya ben o maçtaydım. Top 16'da Milano'ya, ki bugünkü Milano gibi de olmayan ortalama bir Milano'ya Fenerbahçe'nin bağıra bağıra elendiğini, Obradovic'in hakemle kavga edip oyundan atıldığını falan ben dün gibi hatırlıyorum. 2013 falan olması lazım.
2013-2014.
Doğru değil mi? Ben o zaman gazetedeydim. O maçların hepsini akredite gidiyorduk. Hani böyle bir şey. Ya onunla ilgili de çok komik bir anı vardı. Neyse, konunun ciddiyetini dağıtmayayım. Aklıma geldi, sinirlerim bozuldu. Neyse, ya o maçta o gün vardı. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Obradovic o zaman da vardı. İyi kadro o zaman da vardı. Ama o bizim sonradan Fenerbahçeli olalım veya olmayalım, müptelası olduğumuz o başarı grafiği o zaman yoktu. Birincisi muhakkak işler zaman alıyor. Obradovic de olsanız bir günde gelip bir kulübe baharı getiremiyorsunuz. Doğru. Tabii. Ama burada kırılma bence Gerardini'nin gelmesiyle yaşandı. Yani Maurizio göreve geldi ve Fenerbahçe ondan sonra 5 yıl üst üste Final Four yapıp bir kere de şampiyonluk kazandı. Bir tanesini de bir reboundla kaybetti. Evet. 2016 hatırlıyorsunuz. Şimdi burada Obradovic'e gene aynı Obradovic sahada belli kadrolar kuruldu edildi falan ama yani Gerardini'ye şuradan hayranım ben. Türk sporunda ya da dünyada da var bu. Ama dünyada bu kadar belirgin mi bilmiyorum. Hiç İngiltere'de yaşayan bir İngiliz olmadım. Veya hiç İtalya'da bir spor adamı olup İtalyan sporunu incelemedim ama. Ya bizde şöyle bir hastalık var. Bir adam eski sporcuysa bir spor organizasyonunun her kademesinde başarılı olur diye bir genel kabul var. Ben bunu kabul edemiyorum abi. Yani şey yanlış anlaşılmasın. Eski sporcuların post kariyer döneminde son derece başarılı olabilecekleri alanlar var. Örneğin antrenörlükleri var vesaire, scoutluklar, işte scoutluk yapıyorlar, antrenörlük yapıyorlar vesaire vesaire. İşte menajerlik yapıyorlar falan. Ayrı yani sporculuk deneyiminizin, hayatınızın geçtiği o tünelin size kattığı tüm deneyimleri kullanabileceğiniz belli pozisyonlar var. Ama genel menajerlik böyle bir şey değil. Bu değil. Ya da işte atıyorum bir kulübün pazarlamasından, iletişiminden, bilmem neyinden sorumlu olabileceğiniz bir pozisyon. Bu değil. Oraya gerçek manada profesyonelleri koymanız lazım. Şimdi Gerardini bu açıdan çok iyi örnek. Gerardini bankacılık kökenli, iş adamı adam. Yani bir bütçe nasıl yönetilir, personel nasıl idare edilir? Ya işin business kısmını bilen bir adam. Atıyorum adamı alıp Kanada'da bir NHL takımının idaresine de koysanız sırıtmaz. Çünkü işin o beyaz yakalı tarafını çok iyi biliyor adam. Ben elinde hiç topla şut atarken görmedim Gerardini'yi. Sporculuk geçmişi yok. Ama adam enformatik düşünüyor. Öyle bir disiplini var. O yönde deneyimleri, o yönde tahsilleri vesaireleri var. Dolayısıyla adam bir geldi, Obradovic'e yalnızca saha içindeki işleri halletmek kaldı. Yani yalnızca coaching kaldı. Bir oyuncuyla maaş konuşmadı Obradovic. Mesela o dönemde Ömer Onan da vardı Fenerbahçe'de ve Ömer abinin varlığı da çok belirgin bir faktördü orada. Niye? Çünkü o arada bir filtre, bir katmandı o. Oyuncular homurdanmaya başladığı zaman soyunma odasına girip ellerini cebine koyup arkadaşlar takılmayın bunlara, topunuzu oynayın diyebilecek bir adamdı. Obradovic bu cümleyi kurmak zorunda kalmıyordu. Şimdi total başarı dediğimiz böyle bir şey. O yüzden ben Fenerbahçe'nin elde ettiği başarıda elbette herkes ne kadar diyorsa in Obradovic bir trust dedim ama ben bu ejderhayı her zaman çift başlı olarak gördüm. Çünkü Gerardini'nin olmadığı dönemdeki Obradovic'i de gördüm ve hiç unutmadım. Daha doğrusu Fenerbahçe'yi de gördüm. Gerardini'nin, Maurizio'nun neyi nasıl değiştirdiğini çok iyi gördüm ve tüm şu an Süper Lig camiasında benim hayran olduğum adam Gerardini'dir. Yanında çantasını taşırım dediğim adam Gerardini. Çünkü biliyorum ki bir şeyler öğreneceğim. Ha, şu da var. Ben spor adamı değilim. Yani tamam, profesyonel sporcu geçmişim olmadı. Sporla ilgilendim vesaire ayrı ama ben bu işin informatik tarafında, business tarafında çalışan bir adam oldum. Dolayısıyla çırağı olmak isteyeceğim adam Gerardini'dir bu noktada. Bence önemli makası o oluşturuyor. Bugüne dönersek koç bir şekilde, onunla ilgili farklı rivayetler var. Ama az önce söylediğim şeyler ekseninde bir konfor bulamadığı için ben hocanın gittiğini düşünüyorum. Başka şeylerle uğraşmak durumunda kalacağını düşündüğü için. Çünkü bütçeler küçüldü ve dediğim gibi niye küçüldü deme lüksümüz yok. Spor kulüpleri, özellikle üç büyükler, ciddi borç vatandalar ve ekonomi bu halde. Dolayısıyla belli kemerler sıkılacak. Bu noktada Kokoşkova'ya dönersek, dediğim gibi iki gün mü var arada?
Tabii iki gün var.
Yani bu da
çok az bir zaman vardı. Ya, öyle söyleyeyim. Ya iki gün ya üç gün. Çabucak açıklandı Kokoşkova.
Ya bu da Gerardini mucizesi işte. Yani bana sorarsa. Yani B planını hazırladık, bu kadar hızlı şey alır. Ya NBA'de head coaching yapabilen Avrupalı bir koçu Fenerbahçe'ye getirmek, hani yalnızca teklif et, iyi maaş ver ve gelsin de sınırlı basit bir operasyon değil. Veya bunu bu kadar hızlı temiz yapabilecek kaç adam var ben bilmiyorum. O yüzden ben bunu çok seviyorum abi. Yani herkesin ehil olduğu işi yapmasını çok seviyorum. Şey vardır hep, örnek verdiğim bir şey. Mesela benim oğlum 3,5 yaşında. Herkes diyor ki ya abi kesin büyüyünce işte basketbolcu olur. Öyle olmasa sporcu olur, bir şey olur. Ne bileyim ne olur abi. Belki adam hiç sevmeyecek topu, bilmem. Ne bileyim yani. Adamın bir şeylere yeteneği olacak. Adamın bir şeylere de sevgisi olacak. En büyük duam yetenekli olduğu şeyi sevsin. Yani bir şeyi çok iyi becersin. Doğuştan Allah vergisi dediğimiz bir durum olsun. Ve onu severek yapsın. O zaman zaten yolu büyük ölçüde açık olacak. Ben oğlumdan sadece şunu istiyorum. Her ne yaparsan yap, en üst seviyede yap abi oğlum. Yani abi ben salonda anonsörlük yapmak istiyorum diyorsun. Tamam yap oğlum ama Mustafa Özben ol. Olimpiyatlarda anons yapan 3 tane tüm dünya çapında adamdan biri ol. Bağlama mı çalacaksın? İsmail Tunç Bilek gibi çal abi. Tamam mı? Yani her ne yapmak istiyorsan öyle bir yap ki onu gören adam desin ki ya kardeşim bunu kim yaptıysa bu adam işini çok iyi yapıyor. Şimdi bu şekilde bir pozisyonlama yaptıysanız, genel menajer koltuğunda Gerardini varsa Obradovic gider, Kokoşkov gelir, o gider, bir başkası gelir ama her zaman belli bir seviyede kalırsınız. Bir şeyin altına düşmezsiniz. Geçiş dönemi demek, yani ne kadar doğru bilmiyorum. Nereye geçiş? Neye geçiş? Yani dünü biliyorsun, bugünü biliyorsun. Hı-hı. Yarını da biliyor olmalısın ki ben dünden yarına geçiyorum, arada bu geçiş köprüsünü kullanıyorum diyebileceğim bir şey olmalı. Yarınında ne var Fenerbahçe'nin bilmiyorum. Belli bir seviyenin altına hiç düşmeyeceğini tahmin ediyorum, düşünüyorum, öngörüyorum. Ama bununla birlikte o özlediğimiz günler geri gelebilir mi? Bilmiyorum. Kolay bir şey değil. Yani ama şu çok güzel. Bundan çok mutluyum. 2012 olması lazım. Beşiktaş 2011-12 sezonunda Ergin Ataman'la şampiyon olduktan sonra Euroleague'e gitme hakkı elde etmişti. Ergin Hoca o zaman ayrıldı. Erman Kunter geldi. Ben Erman abiyle bir röportaj yapmıştım. Ve Erman abi çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, hani dedim hocam Euroleague'de ne bekleyebiliriz, ne ummalıyız falan. Onun söylediği bir şey vardı. Ya dedi bak Euroleague'de Final Four oynayan takımlara bak. Final Four'un geçmiş 10-15 senesine, 20 senesine bak. Hep oranın gediklileri olan takımlar var. Yani belli takımlar hep o seviyeyi yokluyorlar. Hani böyle biz gelelim damdan düşer gibi Final Four oynayalım demek 10-15 yılda bir Zalgiris kalmasa falan nasıl olur? Arada işte olur hasbelkader veya işte 1-2 İspanyol takımı çıktı falan. Ama onun dışında hep o kare aslar aşağı yukarı belli. Oraya oynayabilecek 6 takım falan filan aşağı yukarı belli. Kendini oraya atabilmek bence olağanüstü bir başarıydı. Yani biz Fenerbahçe neden Final Four yapmıyor, neden işte Euroleague şampiyonu olmuyor falan diye şikayet ediyoruz ama bu şikayet ettiğimiz şey 10 sene önce hayaldi. 5-10 sene önce. Efes için de çok ciddi duraksama vardı. 2000'lerin başından sonra gelen bir kopukluk ama bugün vardığı nokta bambaşka. Yani Bu seviyenin altına girmemek, her zaman rekabetçi olmak demek, bu sene Final Four yapamazsanız seneye, olmadı bir sonraki sene. Ama hep orayı zorlayacağınız anlamına gelir ve siz 5-10 sene bu seviyeyi zorlarsanız bir yerde o rüzgar size döner. Nitekim 5 sene Final Four oynarsanız bir tanesinde kupayı kaldırıyorsunuz. Önemli olan o seviyeyi zorlamak. Bence Efes'te, Fener'de çok avantajlı bir konumdalar.
Belli bir seviyenin altına düşmemek demişken, bu sene herhangi bir şekilde seviye falan bırakmayan bir takıma getirmek istiyorum konuyu. Hazır Fenerbahçe konuşmuşken Galatasaray'ı konuşmamak da olmaz. Bu sene felaket bir sezon geçirdi takım. Herhalde buna kimsenin itirazı olmaz burada.
Doğru.
Ancak bir yandan da aslında sezon biterken bir takım umut kıvılcımları da görür gibi olduk. Özellikle işte Ekrem Memnun'un kulübün başına geçtikten sonra oynattığı tempolu basketbol günümüz gerekleriyle daha çok örtüşüyor gibiydi. Deplasmanda alınan bir Karşıyaka galibiyetiyle birlikte kaldı takım. Ve ufak ufak umut kıvılcımları da var gibiydi. Ancak Ekrem Memnun takımın başına geçtiğinde ben dahil birçok insanın kafasında şöyle bir şüphe vardı. Yani Ekrem Memnun efsane bir koç, evet, ama kadın basketbolunun efsanesi ve kadın basketboluyla erkek basketbolu da gerçekten belli noktalarda özellikle iki farklı spormuş gibi görünecek kadar da birbirinden farklı dinamikleri olan yapılar. Ve Ekrem Hoca bunu yapabilir mi, yapamaz mı falan derken takım bir şekilde en azından o geçtiğimiz sezonun hedefi olan ligde kalma işini başardı. Ancak bir takım şeylerinde çok yanlış gittiği açık. Öncelikle bunlara dair görüşlerinizi almak istiyorum. Bir de gelecek sezon Ekrem Memnun'la devam edilirse bahsedilen bütçeler de iyi ihtimalle 3-4 milyon civarında, 3-4 milyon euro civarında gerçekleşecek gibi görünüyor basketbol takımının. Galatasaray gerçekçi olarak neyi hedefleyebilir? Ne dersiniz bu konuda?
Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani şey konusunda çok katılmıyorum. Bu arada yani teknik konularda da çok fazla yüksekten uçmak istemiyorum. Çünkü bunu en fazla bir basketbol sever olarak konuşabilirim. Ha, kendi iddialı olduğum veya kendim bilfiil bulunduğum alanlarda işte ticari konular falan konuşurken dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama teknik konularla alakalı mesela Ekrem Hoca'yla ben şeyde kadın milli takımda birkaç kamp döneminde beraber falan çalışmıştım. Böyle teknik konular konuşulduğu zaman şuna bak ya coaching'e karışıyor falan derdi. Çok gülerdim. ya ben ama şunu söyleyeyim. Muhakkak kadın basketbolu ile erkek basketbolu farklı ama yani kadınlara basketbol oynatmak teknik taktik düzeyde yani sizin çizmiş olduğunuz bir şeyi sahada onun o execution'ını da yaptırmak erkeklere nazaran daha zor. Çünkü diğer tarafta yani erkeğin yaratılışıyla var olan bir daha hızlı, çevik, atletik olma durumları var. Diğer tarafta biraz daha ağır akan, biraz daha diğerine nazaran daha yumuşak geçen bir şey var. Dolayısıyla ben
ciddi
hani
manada Ekrem bir Hoca'nın altyapı antrenman farkı da olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yani basketbola başlama yaşı farklı oluyor erkeklerde. Yapılan yatırım farklı oluyor erkek basketbolunda.
Dedim ki uzman olmadığım için çok yüksekten uçmak istemiyorum bu konuda ama ben Ekrem Hoca'nın her şeyden önce kadın veya erkek diye ayırmaksızın iyi bir basketbol koçu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bence şu an var olduğu görevde düşünüyorum ve ümit ediyorum başarılı olur. Diğer tarafta yani Galatasaray'la ilgili de az önce Fenerbahçe'yle ilgili böyle bir flashback yapıp işte geçmişte neydi, bugün ne oldu, nasıl bir seviyede falan gibi belli şeyler söylemeye çalıştık. Maalesef Galatasaray'la ilgili aynı denklemi tersten kurup belli üzüntüler duyuyorum. Yani ben dün gibi hatırlıyorum Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Galatasaray'ın Final 8 oynadığını, dolu tribünler önünde Olympiakos'ları, CSKA Moskova'ları yerden yere vurduğu günleri falan hatırlıyorum. Daha biraz daha belki bir tık altı ama 2016'da Euro Cup kaldırdıklarında oradaydık bütün gün o organizasyonda Abdi İpekçi'de olduğu için uyku uyumadan o işin peşine koşmuştuk ve o gün çok güzel, çok keyifli bitmişti. Galatasaray'ın maalesef o dönemde çok önemli bir fırsatı vardı. Elinde çok ciddi, çok önemli bir fırsatı ve iyi bir kozu vardı. Euroleague çok iyi yönetilen bir organizasyon değil açıkçası. Yani çok katı, çok hantal, içine asla sızamazsınız falan gibi durumları yoktu. Eğer kartları doğru oynarsanız, doğru kozlar elinizde ise ve Euroleague'den Galatasaray'ın A lisansı alabilirdi veya alamazdı diye net bir şey söylemiyorum ama almak adına çok net bir fırsatı vardı. Galatasaray'ın o dönemde ne yapıp etti? Yalnızca basketbol şubesiyle sınırlı kalmamak kaydıyla yönetimin güçlü bir şekilde duruma müdahil olduğu bir harekatla o A lisansını bir şekilde alması ve o salonu yapması lazımdı. Hani Süper Lig için konuştuk ya, önemli bir fırsat vardı ve bu gitti elden diye, bitiren kaçtı diye. Maalesef Galatasaray'ın da kendi kulüp özelinde Avrupa düzeyinde kaçırmış olduğu bir tren vardı. Tamam, yani günün sonunda üzüldük, keşke olsaydı dedik vesaire vesaire. Yani ben sosyal hayatımda Beşiktaşlı bir adamım ama basketbolda tüm takımlar özellikle şeyse, Avrupa düzeyinde rekabet ediyorsa hepsinin arkasındayız. Hepsinin destekçisiyiz. Çok istediğim bir şeydi ve bu trenin kaçmış olmasını üzülüyorum. Devamında olay nasıl buraya kadar gelebildi, ona dair inanın çok fazla fikrim yok. Yani Galatasaray'ın bugün küme düşmeye oynadığı bir tablodan söz ediyoruz. Ama şu da var, öyle veya böyle bu tehlikeyi bertaraf ettiler. Ve gelecek sezon yeniden böyle oynama ya da yeniden bu pozisyona düşme lüksü yok Galatasaray. O yüzden derse iyi çalışmak, bütçeyi iyi değerlendirmek, yani herkesin kafayı yatırıp hep Okan'larımızla konuşuruz işte. Bir şey olduğu zaman, hani atıyorum bir cenaze olduğu zaman oturup ahlanıp vahlanıp dövünmek vardır. Bir de arkadaşlar tamam deyip cenaze işlerine yardım etmek, kalanları teskin etmek vesaire. Yani sorumluluk almak vardır. Şu an Galatasaray'ın tepeden tırnağa içerisinde yer alan herkesin yapması gereken şey çok ciddi bir şekilde sorumluluk alarak gelecek sezona hazırlanmasıdır. Bu sezon böyle veya böyle bitti. Ya, bunun olabilmesi için daha ne olmalı bilmiyorum. Hani deriz ya, sahici bir sarsıntı sahte bir dengeden iyidir diye. Daha sahici nasıl bir sarsıntı olur diye bilmiyorum. Umarım etkisi olur ve umarım gerçekten bu konunun üzerine eğilip Galatasaray yeniden rekabetçi günlerine geri döner.
Evet, biz de öyle umuyoruz. Bunun için de sanırım camianın efsanelerine güvenmek de fena bir yol değil. En azından yani Ekrem Memnu'nun bütün enerjisiyle, bütün aklıyla, bütün kalbiyle sahada olacağını ve her şeyini Galatasaray için sunacağını da emin olabiliriz. Bu da zaten aslında başarıya giden yola döşenen taşlardan bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum.
Şimdi bu noktada Anadolu Efes'e de dokunmamız gerekiyor. Son 3 sezondur özellikle Ergin Ataman Perasovic'in peşinden geldikten sonra Efes'te bir kabuk değişimi oldu ve gayet büyük işler ve imza atıyorlar. Bir Euroleague finali oynadılar, Final Four yaptılar derken. Geçen sezon belki de pandemi nedeniyle Euroleague askıya alınmasa şampiyon da olacaklardı. Bunu aksini söylemek çok da mümkün
Bence kesin
görünmüyor.
olurlardı.
Muhtemelen olacaklardı. Bu sezonda Melih Gökçek'i eleyerek Final Four'a bir şekilde kendilerini attılar. Ergin Ataman'la beraber Efes'in oluşan Avrupa serüveni hakkında neler söylemek istersin abi? Ve can alıcı soru, Ergin Ataman özlemini duyduğu Euroleague zaferine bu sezon ulaşabilir mi?
Bence ulaşacak. Bence geçen yıl da ulaşırdı. Euroleague'in yarım kalması o açıdan çok büyük talihsizlik oldu. Yani geriye dönüp baktığın zaman takvimin o kısmının boş bırakılmış olması, o sütunu boş görmek gerçekten üzücü yani. Ve bizim bir takımımızın o seviyede olduğu bir noktada bunun böyle kalmış olması gerçekten üzücü. Yani bazen düşünüyorum Euroleague'de devam edebilir miydi diye. Yani bir iyi organize olup aslında NBA'inkine benzer bir fanus yapısı yapmak imkansız bir şey değil ama NBA kadar kolay olmazdı. Çünkü yani Euroleague uluslararası bir organizasyon. Bu çok büyük sıkıntı. Çünkü NBA'de yani Amerika takımları var. Bir tane de Kanada takımı var arada. Ona da dediler ki sen kardeşim buraya geliyorsun. Toronto'da falan maç yapmak yok. Yani Kanada'ya git gel olayı yok. Bu sene için söylüyorum. Sen Tampa Bay'de oyna maçlarını falan deyip konuyu o şekilde toparlayabildiler. Yani Euroleague'de nasıl yapacaksın? Bir takım Almanya'dan gelecek, öteki şeyden Yunanistan'dan, birisi
Oyuncular
Hindistan'dan,
başka
İtalya'dan.
ülkelerden gelecek.
Tabii İspanya'sı, Türkiye'si, yani her ülkenin gündemi ayrı ayrı birbirine girmiş. Yani tamam bizim, ben 86 doğumluyum, bizim jenerasyon bir sürü tuhaf tuhaf şey gördü ama ya dünya çapında virüs salgını ne ya? Ya Allah beterinden saklasın. Hani bir iki kuşak önce de olsak, yani birkaç kuşak önce de olsak İkinci Dünya Savaşı falan görüyorduk. Allah göstermesin ama yine de tuhaf yani, hani uzaylı istilası mı var sırada falan diye espriler döndü hatırlarsın. Dolayısıyla EuroLeague'in işi zordu. Yarım kalmış olması üzücü. Efes'in bu noktada bence takdire şayan iki tane başarısı var. Bir tanesi bu tarz bir yarım kalmışlıktan sonra bu motivasyonu daha güçlü bir şekilde korumaları, yani koruyup daha da pekiştirip işi buraya getirmeleri. Bugün bence Final Four'da 4 takım arasında şampiyonluğa en yakın, en adanmış takım Efes. Diğer tarafta Efes yıllardır hep EuroLeague'in içerisindeydi ve EuroLeague'de belli bir seviyede yoluna devam edebiliyordu. Şimdi bir takımda belli bir seviyeye gelebilmek, işte böyle bir takımda, böyle bir yapıyla, böyle bir bütçeyle belli bir seviyeye gelebilmek tamam. Ama onun üstüne çıkmak çok zordur. Yani arabayı ilk 4 vitese çıkarmak bir şeydir. 4'ten beşlemek o üst kırılımı aşmak, Final Four takımı seviyesini, o az önce bahsettiğim Erman Kumtar örneğindeki o elit tepe takımlar arasına kendini bir alt kademeden yukarı upgrade etmek gerçekten deveye endek atlatmak gibi bir şey. Ve Efes bunu başardı. Sistematik bir şekilde başardı. Olağanüstü bir değişim, bir anda artırılmış bütçe falan değil. Şey gibi hani taşı deden suyun sürekliliğidir der gibi kararlı bir şekilde bunu başardı. Bu noktada tabii Ergin Ataman'ın payı çok büyük. Diğer tarafta Alper abinin, Alper Yılmaz'ın önderliğindeki tüm ekibin şahane bir eforu var. Bence kazanacaklar ve Efes coşkusunu, ya bir de Efes'in biraz tuhaf bir şeyi de var biliyorsun, ruhu da var. Yani Fenerbahçe gittiği zaman Fenerbahçeliler çıldırıyor. Diğerleri bir Türk takımı olarak ona entegre oluyor falan ama arada yine bir sarı lacivert renk var. İşte Galatasaray Euro Cup kazanınca vay be Türk takımı kazandı diyorsun ama arada bir sarı kırmızı renk var falan. Efes biraz bu açıdan daha şey bir takım olduğu için, daha münzevi bir takım olduğu için.
Daha kapsayıcı, daha tamamlayıcı.
Daha kapsayıcı, yani bir milli takım değil belki ama hemen hemen herkesin ben Efesliyim, ben de Efesliyim deyip dahil olabildiği bir küme o.
Evet.
Kemik bir taraftar grubu olmakla birlikte o Efes fanslar falan olağanüstü. Hepsine buradan şapka çıkarıyorum. gerçek manada çok keyifli taraftar grubu. Ama diğer tarafta ya benim hiç basketbol takip etmeyen kuzenim bile ben federasyondayken işte benle beraber işte gel takıl yanıma deyip davetiyeyle maça davet ettiğim kuzenim vardır mesela. Adam sanayici falan. Bir yaş büyük önden. Bir geldi, iki geldik. Aklını kaybetti adam. Bir de hasbelkader o geldiği maçlardan biri. Kimdi Amerikalı şutör? Son saniyede şut soktu şeye. Real Madrid'de burada yıkıldı.
Matt Jennings.
Matt Jennings. Başka bir şey. Matt'i hatırladım, gerisini getiremedim. İsim hafızam dedik. Matt Jennings'in şutuna falan denk geldi. Adam dedi ki abi bu ne kadar güzel bir şey. Bütün Efes maçlarına gelmeye başladı. Forma aldı falan. Böyle bir şey. O yüzden bu ay sonunda Efes'in kupa kaldırdığını görmeyi çok isterim yani. O çok çok da iyi bir oyuncu grubu var içeride. Hani böyle ki abi adama kıl oluyorum ama çok iyi oyuncu dediğin biri yok. İçeride seni irite edecek bir profil yok. Atıyorum Simon'u herkes seviyor. Abi Doğuş Balbay'ı kim niye sevmez? Ne bileyim işte Vasilije Micić'i kim niye sevmez? İnanılmaz yani. Larkin çok sempatik. Milli takıma da geldi etti falan.
Dunston.
Devamında sonradan entegre olan Chris Singleton bile nasıl maç oynadı hatırlıyorsun.
Sertaç Şanlı inanılmaz bir başarı hikayesi mesela.
Kesin ya. Yani az önce takım için söyledim ya. Bir seviyeye gelmek, bir şey oradan bir tık üstüne gitmek çok zor bir şeydir diye. Ya Sertaç bunu başardı. Yani ben federasyondayken Sertaç Trabzonspor'un oyuncusuydu. Öyle söyleyeyim. Hani küçümsemek yani, için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
Evet evet.
Hani...
Şu anda ciddi manada EuroLeague'de maçın kaderini değiştirecek bir adam. Ben hatta bazen arkadaşlarla yazışırken falan Sertaç bir şey yaptığında diyorum ki ya Kuzma ayakkabılarını taşısın. Senden hala streç formu var kardeşim falan yapıyorum.
Ya evet. Lakers'lı değilim ama Kuzma'ya bazen ben bile gıcık oluyorum.
Ben Lakers'lıyım, ben de gıcık oluyorum bazen. bu arada hazır eyvallah. Lakers falan demişken isterseniz buradan NBA'ye atlayalım. Şimdi ben NBA ile bağlantıyı şöyle kurmak istiyorum. Şimdi NBA takımları çok zengin takımlar. Hepsi korkunç karlar ediyor. En felaket yönetilen New York Knicks biraz da şehir avantajıyla en değerli takım hala. İşte Chicago Bulls yıllardır bir başarısı olmamasına rağmen hala çok büyük karlar üretebiliyor falan. Tamam yani bu takımların belli noktalarda Türkiye'de örnek teşkil etmeleri çok zor. Çünkü birçok sorunu parayla ve nüfuzla çözebiliyorlar. Fakat Hiç böyle şey bildiğiniz var mı? Organizasyonel bir ayarlama ya da entegre edilmiş bir mentalite. Yani hani bu işler biraz parayla değil, aynı zamanda akılla ve yürekle diye böyle oradan devşirebileceğimiz bir mentalite, bir organizasyonel ayarlama var mı? Hiçbir bedeli olmasa bile sadece buraya entegre edildiğinde Türk takımlarına da faydası olabilecek.
Şimdi iki tane şey söyleyeyim. Bir tanesi oyuncular, bir tanesi yöneticiler arasında. Belli oyuncular için, tamam mı? Mesela LeBron James, rahmetli Kobe Bryant falan. Belli seviyede bu Hall of Fame'in en tepelerinde yer alan işte Michael Jordan'lar falan için büyük paralar falan gibi şeylerin önemi yok. Hiç olduğunu da ben zannetmiyorum. Eminim kazanıyorlar, oluyor falan. Hepsinin girişimleri var, yatırımları var falan. Ama bu çocuklara sen zamanında arkadaş NBA'de oynarsan böyle milyonlarca dolar kazanırsın değil. Ya birkaç bin dolar kazanırsın. Ya işte akmasa da adamlar falan da deseydin bu adamlar NBA oyuncusu olur. Bunlar bu işin hastası. Tamam mı? Yani hani Kobe'nin işte böyle sabah dörtte kalkıp şey falan, bu böyle birkaç milyon dolar alacağım diye yaptığı bir şey değildi. Bu tutku dediğimiz bu tam olarak bu. Oyuncularla ilgili böyle bir notum var. Bunu yeri gelmişken söylemek istedim. Esas soruya gelirsek. NBA'deki yönetici kadrosu. Az önce işte Gerardini ile ilgili etraflıca konuştuk. NBA'deki yönetim kadrosunu siz X bir sektörde yine koyun, yine başarılı olurlar. Ya adamlar gerçekten çok çalışıyor, çok doğru çalışıyor, çok doğru profesyonelleri seçiyor. Yani hani Türkiye'de böyle popüler gündem konuları olarak liyakat falan çok tartışılıyor ya. Orası bu işin bence ütopyası NBA. Hasbelkader araya karışmış birkaç kişi mutlaka vardır ama genel yapı çok düzgün. Her türlü durumda çok iyi pozisyon alabilen bir yapı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Elbette sizin iyi personeli istihdam etmek için iyi maaşlar ödemeniz gerekebilir. Elbette sizin böyle bir beyaz yakalı Los Galacticos kurmak için elbette para harcamanız gerekebilir ama bu parayla yapılan bir şey bir demek haksızlık olur. Yani dediğim gibi ben insanlar tanıyorum. Türkiye'de de tanıyorum belli profesyoneller. Adam gidiyor işte federasyonda çalışıyor. Oradan ayrılıyor gidiyor Vodafone'da çalışıyor. Oradan ayrılıyor bakıyorsun gitmiş Bayern'de çalışıyor. Her yerde de adamın belli bir kariyer çizgisi var. Uzmanlığı belli adam. Ben de öyle baktım mesela konuya. Ya ben şu an insansız araçlar üzerine çalışan bir şirketimiz var. Ben yani drone'dan çok anlayan bir adam olduğum için girmedim ki buna. Düne kadar topun iletişimini yapıyordum. Bugün drone'un iletişimini yapıyordum. Yarın belki başka bir şey yaparım bilmiyorum. Dolayısıyla burada abi NBA'in çok parası var. Ondan böyle oluyor demek haksızlık. Elbette çok para çok şeyi değiştiriyor. Pandemi olduğu zaman bana ne abi deyip ben Disneyland'i kapatırım deyip parayı bastırıp bunu yapabiliyorsun. Ama diğer tarafta da belli uygulamalar için paraya ihtiyacın yok. Yani adamların iş prensiplerini, disiplinini örnek almak için abi benim de param olsun da ben de böyle disiplinli olayım demene ihtiyaç yok. Bu noktada o yüzden hani böyle mesela ben NBA'ye akredite olup gittiğim zaman çok farklı bir dünyası var. O koridorlarda gezerken biraz bu gözle bakabiliyorsan kim işini nasıl yapıyor, neyi nasıl kurmuşlar, hangi iş nasıl yürüyor? Yani sadece abi işte San Antonio Miami maçına gittim, Tim Duncan ezdi geçti değil. Sen koridorda gezerken catering işini nasıl organize ediyorlara bakıyorsan, basın akreditasyonları nasıl yapmışlar, koridorda yönlendirmeler nasıl oldu? Şu hani böyle biraz meslek hastalığı gözüyle baktığı zaman çok şey görüyorsun ve bunları senin örnek alman, modellemen, not alman için paraya ihtiyacın yok ya da parası var diye bu adam bunu böyle yapmıyor. Onu demeye çalışıyorum. Mesela NBA'de sevdiğim şeylerden biri. Bir tane küçük örnek vereyim size. Bunu mesela ben zamanda Galatasaray için de duydum. Galatasaray'ın o efsane UEFA şampiyonu olan takım için falan. Bu süper bir uygulama. Bunun için çok büyük yatırıma ihtiyacınız yok. Nedir? NBA'de mesela San Antonio Spurs'de bir departman var. San Antonio benim tuttuğum takım diye bunu biraz daha övünerek söylüyorum. San Antonio Spurs'de bir departman ve bu departman içerisinde personel var. Diğer takımların kaçında var, belki hepsinde var. Devamında yayıldı mı, tutuldu mu bilmiyorum ama San Antonio'da da net olduğunu biliyorum bunun. Bir oyuncu dışarı mı çıkmak istiyor? Gece eğlenmek falan mı istiyor? Tamam. Yani bu oyuncunun fıtratında var. Mesela bir Beşiktaşlı olarak Sergen'de bunu da çok seviyorum. Adamın doğal kabulü var. O psikolojiyi çok iyi biliyor adam. Ne demek canım sporcu gece kulübüne gidip eğlenmez. Öyle şey mi olur falan. Ya yapar abi. Yani bir evlat hani ana baba baskı kurar ya böyle baskıcı ebeveynler vardır. O ebeveynine döner dersin ki ya bu böyle olmaz. Ben senin o korktuğun, sakındığın şeyi yaparım. Senin ruhun bile duymaz. Beni bu şekilde kontrol etme dersin ya. Öyledir hakikaten. Ya sporcu da yapabilir. Hele ki öyle paraları, imkanları, çevreleri olduğu zaman. Senin bunu kabul edip o süreci ona göre yönetecek mekanizmalar oluşturman lazım. Mesela San Antonio'da var böyle bir mekanizma. Abi sen gece dışarı mı çıkmak istiyorsun? Tamam. Sen milyonlarca doları olan, işte atletik, yakışıklı, çevresi olan, tanınan falan adamsın. Seni ben zaten otel odasına tıkamam. Ben Dallas'ta şeyde bir böyle pub gibi bir yerde oturuyoruz. Şey var. Gazeteciler var birkaç tane farklı ülkelerden ve NBA'nin iletişiminden sorumlu birisi var. 8-10 tane büyük böyle ekran var. Her birinde bir playoff serisi dönüyor. Biz içeride oturup böyle fındık fıstık maçlara bakarken tak diye içeri Darrell Armstrong ve Montelis girdi. O zaman Montelis Dallas'ta oynuyordu. Oha bak geldiler falan şaşırdık biz. Hop yan masaya gittiler. Orada Mavericks'in staff'ı varmış. Onlara işte baktılar. Kaç kaç Chicago mu geliyor? Toronto kaç kaç falan baktılar. Bir iki bir şey içtiler falan. Ben mesela aklımı kaybettim. Montelis'le gidip konuşmaya çalıştım. Fotoğraf çektirmeye çalıştım. Adam bana şey dedi. Ben burada yokum. Sen beni görmedin dedi. Yani ama diğer tarafta işte San Antonio yapısına dönersek oyuncu bir şey yapmak istiyorsa tamam bununla ilgilenen bir departman var. Bu departmanın personeli geliyor. Seni gitmek istediğin yere götürüyor. Seni paparazzilerden koruyor, olaylara karışmanı engelliyor, uzaktan seni bir kontrol ediyor ve paşa paşa eğlenip dönmeni sağlıyor. Geri dönüşte sen alkollü araba kullandı, kaza yaptı falan diye yerel gazeteye manşet olmuyorsun. Veya bir sıkıntı olursa olay büyümeden müdahale ediliyor falan. Ben mesela Galatasaray için ne duymuştum? O UEFA şampiyonu olan efsane takımda da buna benzer bir görevlendirme olduğunu duymuştum. Mesela çok önemli bir Avrupa maçından önce yanlış hatırlamıyorsam Suat Kaya'nın eşinin diş rahatsızlığı mı ne oluyor? Geceliğin çok ağır rahatsızlanıyor böyle. Ve Suat'ın haberi bile olmuyor. Yani haber vermiyorlar. Adam uykusu, dikkati, şusu busu dağılmasın diye. Kulüp tamamen bu konuyla ilgileniyor. Alıp onun tedavisini en iyi şekilde yaptırıp pırıl pırıl evine geri koyuyor. Maçtan sonra Suat'ın haberi oluyor. Ya bunlar çok büyük bütçe gerektiren hassasiyetler değil. Çok büyük şey, bakış açıları değil. Ben mesela yıllardır takip etmediğim futbolu ya bu nedir? Hem Beşiktaş hem Süper Lig düzeyinde bu nedir? Ne izliyoruz biz diye 2017'den sonra bıraktığım futbolu bu yıl yeniden bu sebeple takip etmeye başladım. Çünkü Sergen'de böyle bir yaklaşım var. Nitekim 14 kişilik çok kısıtlı bir kadrodan bütün imkansızlıkların içinde acayip bir şampiyonluk çıkardı adam. Çünkü zeki adam. Çok çok değişik birisi. Neyse. NBA'de bu tip doğrudan örnek alabileceğiniz, doğrudan model alabileceğiniz bu ne kadar güzel dediğiniz şeyler var. Okan hatırlar. Ben Basketbol Federasyonu'na ilk başladığım zaman direkt şeyle karşılaştım. Basın tribününe internet medyası alınmıyor. Ve radyocular alınmıyor. Bloggerlar alınmıyor. Nasıl ya? Bir dakika dedim. Yani niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Ya onlar gazeteci değil. Nasıl değil? Yani şaka gibi. Bizim yaptığımız işi, yönettiğimiz organizasyonu takip eden kitleyle ilgili enformatik var mı elinizde hiç? Mesela NBA'in bu tip enformatik çalışmaları vardı. Bir şekilde inceliyordum ben onları ve bakıyorsun işte nüfusun şu kadarı ve şu kadar kişiye tekabül eden bir kısmı şöyle bir üçgen içerisinde senin ligin organizasyonunu takip ediyor diyor. Bu üçgeni oluşturan popülasyonun işte atıyorum %47'si tam net hatırlamıyorum rakamları da hani tasvir edebilmek adına söylüyorum. 15-25 yaş aralığı. Bunların şu kadarı erkek falan gibi datalar var elinizde. O datalarla konuştuğunuz zaman olay çok farklı oluyor. Bugün günlük hayatımızda da öyle değil mi? Yani koluna bir saat takıyorsun. Senin kalp ritmini, ne kadar koştuğunu, kaç kalori yaktığını falan söylüyor. Sen yemeni, içmeni, beslenmeni, uykunu, her şeyi ona göre ayarlıyorsun. Bu tip bir veri üzerinden giden bilinçli bir hareket yapmak için olağanüstü şeylere ihtiyacınız yok. Ben şeye döneceğim internet medyası muhabbetine. Ya dedim ki bizi takip eden insanların %70'i 80'i falan bizi dijitalden takip ediyor. Sosyal medyadan, Twitter'dan, bu sizin akreditasyon vermediğiniz yerlerden takip ediyor. Bunların da büyük bir kısmı mobilden takip ediyor. Yani laptop devri de kapanıyordu o dönem. Hatta iyice işte artık kapanmaya yüz tutmuştu. Akıllı telefon dominasyonunun iyice artmaya çalıştığı bir dönemdi ve biz bu insanları tribüne sokmuyoruz, öyle mi? Hiçbir şekilde bizim ya neden yeterli basında yer bulamıyoruz? Neden sponsorluk ücretlerimizi yükseltebilecek medya çıktıları elde edemiyoruz diye ağlamaya zerre hakkımız yok. Atmamız gereken adımlar var. İnternet sitemizi yenilemek için olağanüstü bir şeye ihtiyacımız yok. NBA bütçesine ihtiyacımız yok. bakıyorsunuz yani o dönemde Süper Lig'in internet sitesi çok eleştiri konusuydu. Şey takıntı haline getirdim onu. Ya bu site düzelmeli, ben gerekirse kendimi yakarım. Yani dolayısıyla
orada şöyle hani, de bir şey olmuştu o bizim olduğumuz dönemde. Çok güzel içerikler vardı, çok özel içerikler vardı ve biz görevden gittikten sonra site kapatıldı.
Yenilendi. Ama içerikler nereye gitti ben de bilmiyorum.
İşte içerikler çöp oldu.
Ya bir yerde vardır onlar. Bulmak lazım ama hani şu an okuyabileceğiniz, ben sizin adınıza üzülüyorum. Çok emek verdiniz çünkü 16 takımın 16 temsilcisi vardı. Çok güzel, keyifli bir gruptuk. Birçoğuyla hala görüşüyorum. Öf, neyse ayrı konu. Ama şeye geliyorum yani Okan, yani bizim bütçesiz olarak kurup yaptığımız bir işti o, işte hatırlıyorsun. Yani bunlar için süper evet. bütçelere ihtiyacın yok ki. Okan gibi adamlara ihtiyacın var. Bu adamlar zaten bir şeyler yapmak istiyor. Bunların önünü açman yeterli olacak senin. Ve önünü açmak için de keşke bütçem de olsaydı da çok daha büyük force edebilseydim size. O zaman çok daha farklı şeyler de yapabilirdik ama bizim için var olan mevcut imkanlar, kondisyonlar bile büyük motivasyondu. Yani Okan'ın basın akreditasyonu, Galatasaray'dan sorumlu BSL temsilcisi olması falan çok, bence onun nazarında çok keyifli şeylerdi. Hala ekrana bakıyorum, profil resminde o güne dair bir şey görüyorum. Demek ki memnundu.
Aynen öyle.
Yani o yüzden neresinden bakarsanız bakın, iletişimi, diyorum ya catering falan filan gibi konularda bile, salon idaresi, ne bileyim, nereden bakarsanız bakın, bir medya gününün nasıl organize edildiğini gözlemlemek için ve uygulamak için şeye gerek yok. Hatta Amerika'ya gitmenize de gerek yok. Anadolu Efes'in nasıl yaptığına da bakabilirsiniz. Güzel bir ajansları var, pırıl pırıl çalışıyorlar falan filan. Ama yani güzel konuşuyoruz ama bir taraftan da Türk basketbolu bugün şeyi konuşuyor. Daha doğrusu federasyon şunun için uğraşıyor. Çok doğru bir çaba bu arada. Tüm bu süreçlerin başında direktör olarak çalışabilecek genel menajer dediğin adamın belli kriterlere tabi olması için gerekli yönetmeliği oluşturmaya çalışıyor şu an federasyon. Niye? Çünkü siz bir kulübün bir şeyinin bir şeysi, yeğeni, dayısı, ayısı bir şey olduğunuz zaman, sen genel menajersin dediği zaman genel menajer olabiliyor. Ben pat diye bir anda A lisanslı koç olabiliyor muyum? Yoksa belli evrelerden geçmem, belli bir şeyden, kalifikasyondan geçmem mi gerekiyor? Yani bir anda A lisanslı koç olamadığına göre bir anda koçu kovma yetkisine sahip bir genel menajer de olamaman lazım. Oluyorsun, ondan sonra manşet oluyorsun. NBA'den geldi, okey masasına yancı oldu diye. Bunlar olmaz. Hani bir taraftan biz neyin nasıl olması gerektiğini konuşuyoruz ama diğer tarafta da fecaat manzaralar var yani.
Abi burada senin dediğin şey çok doğru. NBA'in yani hani NBA ile kıyasladığımızda hani hem bütçeli hem bütçesiz yapabileceğimiz şeyler var. Bir de bizim bulunduğumuz noktada yani bir genel menajerin bile hangi yükümlülüklere, hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğine dair hali hazırda bir yönetmelik bile yok. Bunlar gerçekten çok sakat şeyler. Ben hani bizim noktamızdan fersah fersah ileride olan yine NBA'den bir soru sormak istiyorum. Seni de çok yorduk ama kusura bakmayasın.
Yok, çok keyif alıyorum.
Teşekkür ederim abi. Bunu da böyle bir bağlayalım senin alanınla da alakalı. Şimdi şöyle bir haber döngüsünün içerisindeyiz sürekli. Özellikle son 1,5 senedir salgının etkisiyle beraber. Şimdi Seattle Supersonics diye bir takım vardı. Oklahoma'ya taşındı. Seattle'dan alındı. Ve hani bugünlerde, bu dönemde daha doğrusu, Seattle'da tekrar bir basketbol takımı organizasyonunun kurulacağı, işte NBA'ye iki tane daha takımın ekleneceği, işte bazı konferans yapılarının değiştirileceği konuşuluyor. Hatta hani bu sene getirilen, işte salgın nedeniyle getirilen işte play-in düzeni bile gerçekten büyük bir heyecan yarattı. Yani son maçlara kadar bile hani büyük bir rekabet gitti açıkçası. 72 maç oynandı. Biraz da burada NBA yönetiminin de hani daha fazla maç oynatmaktan yönü olduğunu gözlemliyorum ben de. Oyuncular sendikası biraz ters düşünüyor. Çünkü yoğun bir maç trafiği var. İşte gerçekten tempo çok yükseldi bir yerde. Sahadaki teknik taktik kısım bir kenara. Bu hamlelerin sence önümüzdeki süreçte genişlemenin NBA gelirlerine ve hem Avrupa çapında hem de dünya çapında NBA'in popülaritesine olan etkisini nasıl görüyorsun abi?
Ya öncelikle play-in'le başlayayım. Bence çok güzel. Ben çok sevdim. Ve
Kesinlikle.
devam edeceğini de söyleyebilirim. Yani NBA'in buna devam etme eğiliminde olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Hani maç trafiğiyle ilgili söylen şeyler, şikayetler normal ama bu konuda çok fazla yapılacak bir şey yok. Çünkü sıkıştırılmış sezonun içindeyiz. Yani ben her gün bahis platformu için, online bahis platformu için, iddia için her gün günlük maç analizleri yazıyorum. Günde ortalama 8 maç yazdım bu haftaya kadar. Geçen hafta işte normal sezon bitene kadar.
Yüksek bir sayı.
Ve ben hani yani benim için onlar işte dolu dolu yazmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince zengin tutmaya çalışıyorum ama yani birer paragraf günün sonunda ve o tempo içerisinde bazen ben bile şey oluyordum böyle şaşırıyordum. Vay dün 11 maç vardı bugün 8 var falan. Hani adamların yerine koyuyorum kendimi. Evet şikayet etmekte haklılar yani çok yoğun tempoydu bu sene ama bu sene biraz müstesna bir durum. Yani 72 maça düşürülmüş olmasına rağmen çok sıkışmış bir fikstür. O yüzden hani maç temposunun ben bu sezonla sınırlı. Ya yani onun günahını play'ine bulmak çok adil değil. Play'nin lige kattığı kaç tane ekstra maç var? Yani 82 maç oynamışken hani 82'yi 92 yapar da abi ne yapıyorsun dersin. Yani belli takımların birkaç maç fazla oynadığı çok cüzi bir operasyonken bir anda 16 konferans takımının 10'unu işin içine katabilen acayip heyecanlı bir şey. Bence play'in. Tabii her takım sevmiyor bunu. Lakers falan, işte özellikle LeBron James falan tepki gösterdi. Bence saçma bir şey falan diye ama yani sen LeBron James'sin. Sen zaten her zaman tepeye oynuyorsun. Yani geldiğinden beri playoff kaçırmıyorsun falan filan gibi durumların var ama belli takımlar için o seviyede böyle inçik yapan, yani şöyle söyleyeyim. 15 Nisan'da yapılan projeksiyona göre Washington Wizards'ın playoff yapma olasılığı %0,6'ydı. Yani dün akşam playoff yaptı adamlar.
Evet.
Yani süper hikaye. Dolayısıyla play'in güzel ve bence devam edecek. Ya yani expansion konusu yani 32 takıma çıkma konusu yani şey var bir Seattle romantizmi var. Seattle'a bir özlem de var. Şimdi Amerika şehirlerini ve takım oraların spor kültürünü az çok biliyorsanız Seattle'da bir NBA takımı olmalı ya bence dersiniz. Çünkü yani Cleveland'da falan var. Yani ufak tefek böyle doğru
Şehirlerde.
düzgün pazar olmayan ufak mütevazi şehirlerde takımlar var.
Bir
Seattle'daki
de
takım neden yok?
efsane koç George Karl'ın da biraz şeyi var. Elini taşın altına koyması var bu aralar.
Ya onun bir lobisi var tabii Seattle'ın. Diğer tarafta da zaten Seattle şehir olarak böyle bir şeyi isteyebilecek bir yer. Bununla birlikte bir de Seattle Supersonics diye daha önceden bunun yapılmış, yaşanmış hali var. Dolayısıyla geri dönmesine yönelik bir romantizm var. Bununla alakalı da tabii bu romantizmin getirmiş olduğu belli içerikler, belli internette estirilen rüzgarlar var ama dediğim gibi NBA is business abi. 30 takımı 32'ye çıkarıyorum demen senin. Gelir dağılımından tut da lig operasyonuna, fikstüre şuna buna kadar her şeyi, draft lotaryasına kadar her şeyi kartları yeniden karman demek. Dolayısıyla ben o kadar kolay bir şey olduğunu ve çok yakın vadede hadedin mi olabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bu kadar uzun süre gündemde kalmış olması da ciddi ciddi üzerinde çalışıldığı yönünde bir izlenim veriyor bana. Zamanla göreceğiz. Çözülmesi gereken şey Seattle'da bir takım olmalı mı olmamalı mı falan gibi biraz daha böyle romantik diyaloglar değil. Daha ziyade işin business tarafı bence. Bakalım nasıl olacak.
Evet, bu noktada ben küçük bir ek yapmak istiyorum. Bu işin anladığım kadarıyla, yani çok anladığımı iddia etmeyeceğim ama anladığım kadarıyla Seattle'a bir takım götürmenin yanında bir de Las Vegas'a bir takım götürme boyutu var. Yani bu konferans ayarlamaları falan filan meseleleri de konuşulurken hep hani bu şekilde konuşuluyor. Çünkü bir tane takım ekleyemiyorsunuz NBA mevcut konferans yapısında. Ya iki takım
Dediğin yapıda iki
ekleyeceksiniz.
takım eklediğin zaman da ikisini de batıya eklemiş oluyorsun. O zaman doğuya bir
Evet.
takım kaydırman gerekecek. O zaman da şey
Aynen öyle.
Minnesota demiş gerekirse ben geçerim falan diye.
Evet,
Konuşuyorlar
evet.
bakalım.
Evet. Yani orada şöyle bir mesele var. Anladığım kadarıyla NBA bunu şeyle çözmek istiyor biraz da. Yani maç sayısını azaltalım. takım sayısını 2 arttıralım. Yani aslında NBA artık bundan sonra 82 değil 72 maçlık bir şey olsun. Lig olsun. Bunu fixleyelim. Ve burada da şunu yapalım. Yani farklı konferansın takımlarıyla zaten hani maç sayılarını değiştirmeyelim. Kendi konferansın takımıyla da maç sayılarını değiştirmeyelim. Ama kendi grubunun takımlarıyla 4 değil 3 maç yapsınlar. Falan çözmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla onu. Bu maç sayısının azaltılıp gelirlerinin de bir şekilde artacağını garanti edilirse belki çok büyük bir itiraz çıkmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü Las Vegas'ın özellikle en azından ilk o take-off aşamasında o takımın eğer böyle draftta falan da şey yaparlarsa, güzel desteklerlerse yani yarışmacı olma ihtimali olan bir takım olursa büyük akabilir hakikaten baktığımız zaman. Çünkü şu anda yani tamam play-in mesela takımların tankingini çok azalttığı yani mesela Washington Wizards tanking yapmadı bu sene. Hı-hı. Tam da bu ihtimalden ötürü tanking yapabilecek birçok takım tanking yapmadı. Fakat aynı zamanda NBA kötü takımları da çok kötü bir yandan da. Yani hiç o play-in'e dahi oynayamayacak takımlar da gerçekten yani işte Minnesota Timberwolves gibi bir şey var yani mesela. Hani gerçekten çok üzücü ya Karl Anthony Towns'ın playoff'ta izleyemeden bitecek herhalde kariyeri yani böyle giderse. Şimdi
ya, böyle el değiştiriyorlar durumu, şimdi belki iyi olur. Yeni koç falan biraz umutlu gelecekler bence yeni sezonu.
Öyle oluyor. Şeyde
Edwards da iyi çıktı çünkü.
Ya yani benim çok sevdiğim bir oyuncu profili çünkü Karl Anthony Towns yani dribbling yapabilen, üçlük atabilen, jump shot üzerinden iki numara oynayan 2-12 adam. Yani
ya, çok San Antonio Spurs'e yani. Duncan sonrası orayı kimle doldururuz konusunda aklıma gelen ilk bir iki isimden biri. Keşke olsa dedim
çok
ama.
Yakışır. Çok yakışır yani. Ezeli rakibe çok yakışır. Hakikaten müthiş de olur. Yani
yani hocamın ellerinde ne hale gelir? Düşünsene.
Yani saha içindeki o sporcu karakterinden falan çok emin değilim. O konuda da bence çok büyük aşama kaydetti lige girdiğinden beri ama yetenek seti olarak tam all around Spurs oyuncusu hakikaten yani.
Evet abi.
Hani o açıdan ancak sanıyorum orada işte paylaşım meselesi falan çözüldükten sonra bence eğer lig şeyine yüküne yorgunluk yüküne ekstra bir şey getirilmeyeceği garanti edilirse bence bu takım genişlemesi mümkün olabilir diye düşünüyorum ama benimki de tamamen şey yani tahmine dayalı öyle bir şey bildiğimden değil. Çok fazla ya
zaten o win-win pozisyonu oluşturursan uzlaşma sağlaması olur. Onun belli muhatapları var. Yayıncı kuruluş bir taraftan ben ne olacağım der. Ya da yayıncı kuruluşlar, kulüpler bir taraftan söyler. Oyuncular birliği bir taraftan çekiştir. Ama herkesi memnun eden bir formülü yaptıysan işler niye büyümesin? Büyür yani. Ama o formülü kurmak o kadar kolay bir şey değil. Ama bu adamlar da hiç kolay adamlar sayılmazlar.
Yani kurarsa da NBA kurar diyoruz herhalde değil mi?
Ya Las Vegas'ta deplasman olmasın abi. James Harden'ı falan ayıklayamayız ondan sonra. Yani. Kötü olmaz mı abi? Miami'de deplasman var diye akla karayı seçtiğiniz günler oluyor. Yani Las Vegas'ta deplasman bilmiyorum. Oyunculara çip falan takılması lazım böyle. Seni gördüm işte şeydesin, The Palace'tasın falan.
Şey bütün kumarhanelere giriş yasağı konuyorum NBA oyuncularına falan böyle.
Seni dün akşam Bellagio'da görmüşler falan diye.
Yani oynasaydı Deniz Rodman'ın çok sevineceği bir gelişme olurdu bence. Bu konu hakkında.
Yok Deniz Rodman'ın deplasmana ihtiyacı yoktu ya. Yani deplasman olsa da Las Vegas'a gitsek demeye ihtiyacı yoktu. O adam ben gidiyorum deyip 5 maç kayboluyordu zaten.
Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı arkadaşlar?
Yok. Ben gayet
yok,
iyi.
Gayet aldım. Güzel bir sohbet oldu.
Teşekkür ediyorum.
Ben daha fazla bir şey eklemeyeyim. Zaten şu noktaya kadar dinleyip bana tahammül eden başta siz olmak üzere her kim varsa kendisine şükranlarımı sunuyorum şu an.
Estağfurullah. O zaman ben çok teşekkür ediyorum. Hem öncelikle tabii ki Ahmet Bilip Subaşı'ya sonra siz sevgili arkadaşlarım Okan ve Furkan'a. Tavu Birebir'in ilk programını Ahmet Melik Subaşı ile yaptık ve birçok konuyu konuştuk. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de dinlerken eğlenirsiniz. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Teşekkürler, hoşça kalın.